Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyr-i Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 29 Haziran Perşembe, saatlerimiz 7'yi 1 dakika geçiyor. Seyri Sabah'tan merhabalar. RS FM İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4 FM'den dinliyorsunuz. Ayrıca akıllı cihazlarınıza indirmiş olabileceğiniz Sputnik uygulamasından veya bilgisayarlarınızda, masa başı ya da laptop bilgisayarlarınızda tr.sputniknews.com veya rsfm.com.tr sayfasına girerek, oradaki canlı yayın düğmesine tıklayarak bizleri Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden dinleyebileceğinizi hatırlatalım. RS FM'de Seyri Sabah'ta her sabah olduğu gibi 7 ile 9 arasında buradayız. İlk bir saatlik bölümde gündemi sizlere aktaracağız. Gazeteleri okuyacağız birlikte. Gazetelerin birinci sayfalarında başlık, manşet, spot ve fotoğrafları değerlendireceğiz. Gündemi nasıl vermişler gazeteler? Ve ikinci bir saatlik bölümde de yine gazetelerin köşe yazarlarını bu sefer okuyacağız. Bazı köşe yazarlarından seçme yapacağız ve onları sizlere aktaracağız. Onların yorumlarını her sabah olduğu gibi yol ve hava durumunu da sizlerle paylaşacağız. İsterseniz İstanbul'un trafik yoğunluğuyla başlayalım. Trafik durumuna bakalım. %13 civarında bir yoğunluk görülüyor. Yani İstanbul'da yollar boş. Bunun anlamı bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına bakıyorum. Şu anda %13 genel bir yoğunluk gözüküyor. Avrupa yakasında neredeyse bütün yollar bomboş. Anadolu yakasında da sadece köprüye erişim güzergahları, birinci ve ikinci köprüye yaklaşım güzergahları dolu. Oralar yoğun ve onun haricinde de bir yoğunluk yok. Bütün yollar açık. TEM açık, D100 açık, bağlantı yolları açık. İşte ana güzergahlar, arter adı verilen ana yollar açık. Sarıyer'den Beşiktaş'a hiçbir engelle karşılaşmadan, tabii trafik ışıklarını saymıyorum, gidebilirsiniz. Ya da Bakırköy'den Zincirli Kuyu'ya hiçbir engelle karşılaşmadan E5'ten gidebilirsiniz. Bağcılar'dan işte ikinci köprüye kadar hiçbir engelle karşılaşmadan gidebilirsiniz. Yollar bomboş, yola çıkmanın tam zamanıdır. Tabii çıkmak için bir gerekçeniz varsa, işe gidecekseniz, okulların tatil olduğu malum. Ama İstanbul'da çok fazla insan kalmamış anlaşılan. Tatilciler gitmişler. Bayram tatilcileri gidip çoğu dönmemişler anlaşılan. Bu da iyi bir işaret. Ama tabii İstanbul'da hava o kadar sıcak ve önümüzdeki saatlerde de o kadar sıcak olması bekleniyor ki insanların da pek fazla sokağa çıkası yok gibi görünüyor. Havadan söz etmişken hava tahminlerini de verelim. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri boyunca hava sıcak, güneşli, boğucu, yakıcı, adını nasıl koyarsanız koyun, son derece güzel bir hava var. Tabii çok sıcaktan hoşlanmayanlar için de ya da denize gitme ya da serinleme, havuza girme, su ile temas etme imkanı olmayanlar için de üzerlerine elbiseler giyip, hatta kimi yerde yerine göre kravat takıp, ceket giyip, gömlek giyip orada o şekilde sokağa çıkmak zorunda olanlar için de tabii son derece kötü koşullar. 3 gün boyunca İstanbul'da açık ve güneşli bir hava var. Bugün 36 derece, yarın 38 derece olması bekleniyor. Cumartesi de yine 36 derece olacağı tahmin ediliyor hava sıcaklığının. Ankara'ya bakıyoruz. Yine Ankara'da da sıcak, güneşli, açık bir hava var. Bugün 34 derece, yarın 37, cumartesi de 37 derece olması bekleniyor. Bunlar mevsim rekorlarının ya da mevsim normallerinin bayağı üzerinde ya da mevsim normallerine çok yakın sıcaklıklar. Ve İzmir'de bugün 37, yarın 39, cumartesi 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor hava sıcaklığının. Tabii nemle birlikte bu sıcaklığı da 2-3 derece en azından eklemeniz gerekiyor. Yani hani kışın vardır ya rüzgar etkisi, işte 5 derecede sıcaklık ama rüzgar estiği zaman bu 1-2 derece gibi hissedilir. Nemli havada da hava sıcaklığının 35, 36, 37 olduğu yerlerde siz onun üzerine bir de boğucu nemi eklediğinizde 40 derecenin üzerinde hissedilen sıcaklıklardan söz ediyoruz ki son derece dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle de solunum yolları hastalıkları ya da dolaşım yolları yani kardiyovasküler hastalıkları olanların sıcak havalarda, sıcaklarda dolaşmaktan, nemli ortamlarda dolaşmaktan uzak durmaları gerekiyor. Hastalara, yaşlılara ve bu şekilde sağlık problemi olanlara da bunu hatırlatmış olalım. Bolca sıvı tüketmenizi öneriyor uzmanlar ve tabii güneşin altında, özellikle de güneşin çok dik geldiği saatlerde şapkasız ya da hatta şemsiyesiz sokağa çıkılmaması önerisinde bulunuyorlar. Bolca sıvı tüketmek işin püf noktası ve tabii deniz kenarlarında güneşlenmek isteyenlerin de işte ona göre önlemler almaları, işte güneş yağı, güneş kremi her neyse ya da güneş gözlüğü gibi önlemleri almadan da deniz kenarlarında, su kenarlarında dolaşmamaları tavsiye olunur. Deniz kenarlarına çok fazla alışkın olmayan biri olarak bu tavsiyeleri nereden biliyorsun diyeceksiniz. İşte medyadan sürekli okuyoruz ya da uzmanlar öneriyorlar. Biz de elçi olarak sizlere aktarmış olalım. Evet, yol durumunu verdik, hava durumunu verdik. Hava ile ilgili tavsiyelerimizi de naçizane aktardık. Bakalım gündemde neler var, dünden bugüne neler sarkmış, neler olmuş bitmiş, neler olması bitmesi bekleniyor. Onlara da kısaca bir göz atalım şimdi. Malum Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı, 15 Haziran'da başlattığı yürüyüş. Yürüyüş bugün 15. gününe giriyor. 14. günde neler oldu? Bir olay yaşanmadı. Ufak tefek provokasyon girişimleri olduğu haber verildi. Yürüyüş konvoyunda sağdan soldan sataşmalar olduğu belirtildi ama Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün sabah yaptığı basın toplantısında söylediği gibi güle oynaya yürüyüşe devam ediyorlar. Konvoy büyüyerek ve yeni katılımlarda daha kalabalık bir hale gelerek yürüyüşünü sürdürüyor. Dün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Bülent Tezcan provokasyonlara dikkat çekti. Önceki gece yani bayramın son gecesi orada bir gübre hadisesi yaşanmıştı. Düzce'de bir gübre hadisesi yaşanmıştı. Konaklama yerinin önüne bir kamyonla, ki Düzce Belediyesi'nin taşeron firmasına ait olduğu öne sürülen bir kamyondu ki o hadiseyi yapanlar sonradan yakalandılar. Dün de işte para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldılar. O gübre hadisesi üzerine bir açıklama yapmıştı. Birileri getirip buraya kartvizitlerini bıraktılar şeklinde açıklama yapmıştı. Dün bir tatsızlık daha yaşandığı bildiriliyor. Konvoydaki bazı insanların görgü tanıklıklarına göre oradan geçmekte olan bir araçtan bir mermi atılıyor. Yani silahla değil de bir mermi oraya atılıyor konvoyun geçiş güzergahına. Bu da tabii bir provokasyon çabası olarak değerlendirildi yürüyüşçüler tarafından ama şu ana kadar çok şükür bereketli bir hadise yaşanmadan yürüyüş devam etti. Bugün de 15. gününe başlayacak ve Düzce'den bu tarafa devam ediyor yürüyüş. Yani İstanbul'a biraz daha yakınlaşmış oluyorlar. Günde 15-20 kilometre civarında yürüyor yürüyüşçüler ve her gün değişik kurum ve kuruluşlardan ya da kişilerden, adalet mesajına destek verenlerden katılımlar devam ediyor. Dün bu konuda Gümrük Bakanı'ndan bir açıklama vardı. Yürüyüşle ilgili olarak, adalet yürüyüşüyle ilgili olarak yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz şeklinde bir açıklamada bulundu Gümrük Bakanı. Yürüyenleri bir anlamda terörist diye damgalamaya yönelik bu açıklamada biraz tatsız bir açıklama olarak tarihe geçmiş oldu. Yani insanların hak ya da adalet arayışı amacıyla barışçıl bir yürüyüş yapmaları neden böyle terörizmle özdeşleştirilmeye çalışılır? Neden hemen yasa dışı bir damga vurulmaya çalışılır? Acaba Gümrük Bakanı Anayasa'nın 34. maddesini bilmiyor mu? İnsanların önceden izin almaksızın gösteri ya da yürüyüş yapma, protesto etme hakkının bulunduğunu Anayasa'nın 34. maddesini Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrük Bakanı bilmiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrük Bakanı acaba anayasayı okumamış mı? Eline almamış mı? 34. maddeye göz atmamış mı? Anayasada 34. maddede insanların önceden izin almaksızın toplantı ve gösteriş yürüyüşü yapma hakkı olduğunu bilmiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrük Bakanı'na buradan hatırlatmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrük Bakanı'nın önüne bu sabah kahvaltıda şöyle yanına bir adet anayasa kitapçığı birisi şöyle hafifçe koysun, usulca atmasın ama usulca bıraksın ve 34. maddeyi açıp baksın. Orada görecektir ki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı önceden izin almaksızın, bak altını çiziyorum Sayın Gümrük Bakanı, önceden izin almaksızın gösteri ve toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hak ancak kamu güvenliğini tehdit edici davranışlar ya da emareler belirlediğinde yerel makamlar tarafından belli yasalara dayanarak kısıtlanabilir. Ortada öyle bir durum olmadığına göre, barışçıl bir amaç olduğuna göre, kimsenin kırmak, dökmek, yıkmak, bağırmak, çağırmak ya da başkalarını rencide etmek gibi bir davranışı olmadığına göre şu anda yürüyen insanlar bu haklarını kullanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisinin lideri yürümektedir. Orada kimseye sataşılmamaktadır. Tam tersine etraftan gübre, mermi, slogan, küfür, hakaret yoluyla sataşmalar olmaktadır. Onlara da son derece medeni bir şekilde mukabele edilmektedir. Dolayısıyla Gümrük Bakanı yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz şeklinde bir demeçle tarihe densizlik örneği olarak geçmiştir. Bu da kaydolur. Adalet yürüyüşü devam ederken bir adaletsizlik daha yaşanıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında. İki genç eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça cezaevinde açlık grevine devam ediyorlar. Açlık grevi yaparken alınıp kollarından tutulup cezaevine atıldılar. Ona rağmen açlık grevlerini sürdürüyorlar, buna devam ediyorlar. Amaçları şu: kanun hükmünde kararname ile OHAL kapsamındaki KHK ile işlerinden atıldılar bu insanlar. Eğitimci olmalarına izin verilmiyor. Bu kararname neticesinde işlerinden atıldılar ve bunu protesto ediyorlar. Günlerdir, yaklaşık 113 gündür bu protestolarını sürdürüyorlar. Yemek yemeyi reddediyorlar, ölüm orucuna yattılar. Ama o durumda olmaları hapise atılmalarına engel olmadı. Ve cezaevinde, açlık grevinde bütün çağrılara rağmen, benim de ısrarlı çağrılarıma rağmen, yani beni duyarlar duymazlar ayrı mesele ama bu programın düzenli dinleyicileri hatırlayacaklar. Ben de bu eylemin artık bir noktada sona erdirilmesi gerektiğine, yani o insanların, o iki genç eğitimcinin canlarının her şeyden daha iyi olduğu teziyle bu grevden, bu açlık grevinden, bu eylemden vazgeçmeleri dileğini dile getiriyorum. Çünkü dava neyse ya da işte amaç neyse, dilek neyse, talep neyse bu duyurulmuştur, maksat hasıl olmuştur. Neticede bu iki genç insana kendi canınızı ön plana koyun, mücadelenize öyle devam edin çağrısını bir kez daha tekrarlıyorum. Ama anlaşılan bu tür çağrılara kulak asmıyorlar. Örneğin dün Halkların Demokrasi Partisi eski eş genel başkanı ya da hapisteki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da bu yolda bir çağrıda bulunmuş. Bitirsinler açlık grevini çağrısında bulunmuş ama içeriden gelen haberlere bakıldığında, yani onlarla görüşme olanağı bulanların ya da avukatlarının ya da yakınlarının ifadelerine bakıldığında bu eylemden vazgeçecek gibi görünmüyorlar. Bu arada dün bu iki genç eğitimciyle ilgili olarak, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi önemli bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu. Bu insanların en azından tutukluluk hallerinin sona erdirilmesine ilişkin olarak, ama bu talep kabul edilmedi. Görevlerine iade talebi de zaten kabul edilmemişti. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Yine bu olaydan yola çıkarak devam edelim. Olağanüstü Hal Komisyonu kurulmuştu. Yine işte Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın durumunda olanlarla ilgili olarak. Yani 20 Temmuz 2016'dan bu yana olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kararnamelerle, kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden alınanların ya da hukuken haksızlığa uğradığına inananların başvurularını değerlendirmek üzere bir OHAL komisyonu oluşturuldu. Bu OHAL komisyonunun Temmuz ayında çalışmaya başlayacağı belirtiliyor ve gelecek haftadan itibaren, yani Temmuz ayının başından itibaren de bu konuda başvuruları kabul etmeye başlayacağı bildirildi. Akademiden bir gelişmeyle, bir haberle devam edelim. 9 Eylül Üniversitesi'nde geçen yıl barış bildirisine, malum bir barış bildirisi vardı. Çok sayıda akademisyen buna imza atmışlardı. Güneydoğu'daki operasyonları, Güneydoğu'daki durumu, çatışmaları protesto etmek için. İşte o nedenle terör suçlamasıyla çok sayıda akademisyen hakkında soruşturma açılmıştı. Çok sayıda akademisyenin görevlerine son verilmişti. İşte bu çerçevede haklarında soruşturma açılan 12 akademisyenin de 9 Eylül Üniversitesi'nde açığa alındığı bildirildi. Uluslararası gelişmelere de bakalım. Suriye ve Irak'taki durum yakından izleniyor. Oradaki gerilim yakından izleniyor. Amerika Rusya'ya serzenişte bulunuyor. Rusya Amerika'ya serzenişte bulunuyor. Suriye rejimi ya da Beşar Esad yönetimi Amerika'ya serzenişte bulunuyor. Oradaki çatışmalar yer yer devam ediyor. Ama bu çatışmalar devam ederken de oradaki gerginliğin izleri her yerde hissediliyor. Örneğin NATO zirvesinde de dün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık orada Amerikalı muhatabıyla yaptığı görüşmede Suriye'de YPG güçlerine Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği desteği ve silah yardımını bir kez daha gündeme getirdi. O konunun iki savunma bakanı yani Amerikalı ve Türk savunma bakanları arasındaki görüşmede ele alınan en önemli gündem maddesi olduğu bildirildi. Ve uluslararası gelişmelerden söz etmişken Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde başladığı bildiriliyor. Tarafların toprak konusunda ya da toprak alışverişi konusunda ya da garantiler konusunda aralarındaki pürüzleri gidermeye çalıştıkları belirtiliyor. Ama bu konuda henüz daha yeni bir gelişme olmadığı ya da somut bir gelişme olmadığı bildiriliyor. Türkiye'yi bu görüşmelerde biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Ve dün basını meşgul eden ya da gündemi meşgul eden bir tartışma daha vardı. Bu Efes Antik Kenti ile ilgili tartışma. Malum dün sosyal medyada bazı fotoğraflar yayınlanmıştı. Biz de burada, önceki gün yayınlanmıştı. Biz de burada gazeteleri okurken sizlere aktarmıştık. O Efes harabelerinin ya da Efes Antik Kenti'nin harabelerinin böyle bir avlusu var. O avluda yemek masaları, davet masaları kurulmuştu. Böyle süslü püslü masalar. Orada sünnet düğünleri yapılıyor şeklinde bir haber, bir söylenti ortaya çıkmıştı. İşte bu dün gün boyunca tartışıldı ve dün Kültür Bakanı Nabi Avcı çıkarak dedi ki hayır efendim orada sünnet düğünü yapılmıyor ama başka tür davetler yapılıyor. Örneğin kurvaziyer turizm yolcularına işte ziyaretçilerine orada bazı etkinlikler tertip ediliyor, yemekler veriliyor, konserler yapılıyor filan şeklinde bir açıklama getirmişti. Biz dün bu açıklamayı duyduk ve herkes bu açıklamayı duyunca aa demek ki tamam o zaman kurvaziyer turizm yolcularına yapılıyorsa sorun yok gibilerden böyle hani şeyi kapatıp konuyu kapatıp evlerine döndüler neredeyse. Halbuki Türkiye'de insanların şöyle bir soruyu sorması gerekiyordu. Yahu sünnet düğünü davetlisiyle kurvaziyer turizm davetlisi arasında ya da yolcusu arasında ne gibi bir fark görüyorsunuz? Yani örneğin orada Beethoven'ın 3. Bilmem ne sonatı çalındığı zaman ya da 5. senfonisi çalındığı zaman harabelere zarar verilmiyor da bir sünnet düğününde Ankara'nın bağları büklüm büklüm yolları çalındığında mı böyle şıkkıdı şıkkıdı insanlar avluda oynadığı zaman mı? Yahu da orada bir kokteyl verildiğinde işte bilmem ne martini içildiğinde zarar verilmiyor da sünnet düğününde rakı kadehleri havada uçuşurken mi zarar veriliyor? Bu ikisinin arasındaki farkı nasıl siz tayin ediyorsunuz? Yani orada etkinlik yapılması adı sünnet düğünü olur, nikah töreni olur, nişan töreni olur, evlenme yıl dönümü olur ya da falanca turizmin yolcularına orada bir kokteyl verilmesi olur. Bu fark nasıl izah ediliyor? Bunu kimse sormadı. Gidip orada gerçekten sünnet düğünü yapılıp yapılmadığına ilişkin yerel halktan bir ifade alınmadı. Oradaki görüşlere başvurulmadı. Benim gördüğüm kadarıyla bakanın konuşması verildi. Aa sünnet düğünü yapılmıyormuş. Kurvaziyer turizm yolcularına bilmem ziyaretçilerine bir takım etkinlikler düzenleniyormuş. Yani efendim nezih etkinlikler yapılıyormuş gibi son derece abuk subuk bir açıklamayla geçiştirildi. Bu konuda bakanlığın esasları, kuralları açıklaması lazım. Ne yapılabilir, ne yapılamaz. Ya da işte parayı veren yapabilir mi? Dün bir tane daha abuk haber vardı hatırlayacaksınız. Gazetelerden okuduk. Antalya'da vatandaşın biri gitmiş bir yerden tarihi Roma sütununu bulmuş. Evinin önüne dikmiş. Neymiş? İzin almış. Ya bu tarihi eserler insanların böyle alıp da izin alıp da apartmanın önüne dikeceği bir şey midir? Ben de gitsem oradaki bir kalıntılardan bir tane Zeus heykeli bulsam bilmem ne heykeli bulsam. Efendim Kleopatra heykeli bulsam getirip evimin önüne dikebilir miyim? Ben burada bunu daha güzel böyle sergiliyorum filan deyip işin içinden çıkabilir miyim? Yapmayın beyler. İnsanların akıllarıyla oynamayın, alay etmeyin. Zaten hava sıcak, bunalmışız burada. Nemden klima bile yetişmiyor stüdyonun sıcağında. Yani insanı sabah sabah çileden çıkarmayın diyesi geliyor. Ama çileden çıkmayacağız. Her şeye rağmen akıl sağlığımızı korumak için aklımıza mukayyet olacağız. Saatimize bakacağız. 7.20'yi gösterdiğini göreceğiz ve artık gazeteleri okumaya başlayacağız.
Manşetler.
Sevgili kardeşim Onur Er burada böyle tetikte bekliyor vallahi. Zafer Arapgil'i sallayacak bir şey ama diyor dur mikrofonu nasıl aniden kapatabilirim bunun hesaplarını yapıyor. Korkma Onurcuğum öyle bir şey olmaz. Olmadı olmayacak. Hiç merak etme sinirlerimize hakim olacağız. Kültür Bakanı'nın açıklamalarına rağmen Gümrük Bakanı'nın biz bu yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz şeklindeki abuk sabuk açıklamalarına rağmen biz burada sinirlerimize hakim olacağız. Olmak zorundayız çünkü görevimiz bu. Görevimiz medeni çerçevede bu yayınları gerçekleştirmek, haklıya haklı, haksıza haksız demek, naçizane gerçekleri de sizlere aktarmaya çalışmak. Tabii arada yorumumuzu da katarak gerçeklerden uzak olmayan gerçekçi ve aklı selim çerçevesinde yorumlarla sizlere aktarmak. Evet gazetelerle devam edelim. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında manşette son derece enteresan bir haber var. Doktorların kalbi kırık. Kalp doktorlarından söz ediyor. Mesude Erşan imzasını taşıyor bu haber. Olay şu. Son 6 tıpta uzmanlık sınavında yani TUS olarak kısaltılıyor. Son 6 TUS'ta ilk 100'e giren hiçbir hekim kalp ve damar cerrahisini tercih etmedi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Akar yakın gelecekte kompleks kalp cerrahisi yapabilecek cerrah bulunmayabilir diyor. Büyük derecede önemli derecede bizi endişelendirmesi gereken bir haber bence. Şu olay. Tıpta uzmanlık sınavına giren en parlak doktorlar son yıllarda kalp, damar ve beyin cerrahisi gibi riskli bölümleri seçmiyormuş. Uzman hekimlere göre Sağlık Bakanlığı'nın ve üniversitelerin uyguladığı performans sistemi cerrahi branşlar özellikle de kalp cerrahisinde çalışan hekimler yönünden ciddi haksızlık yaratıyormuş. Profesör Doktor Ahmet Rüçhan Akar ki kendisi Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı'ymış şöyle diyor. Kalp damar cerrahı düşük riskli bir hasta için dahi operasyon öncesiyle birlikte ortalama 9-10 gün mesai harcıyor. Günümüzde ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri listesinde kalp ve damar cerrahisinin tek başına kalması branşlar arasında eşitlik ilkesini bozuyor demiş. Yani bundan şunu anlıyoruz. Doktorlar bu tür riskli branşlara yönelmiyorlar. Doktorlar bu tür yüksek performans isteyen ama fazla da getirisi olmayan branşlara yönelmiyorlar. Dolayısıyla tıpta uzmanlık sınavına girdiği zaman hiçbir hekim kalp damar cerrahisini tercih etmiyormuş. Daha risksiz dalları işte cildiye, ortopedi, işte kulak burun boğaz, işte belki gastroenteroloji falan filan gibi bunları küçümsediğimden söylemiyorum ama anlaşılan doktorlar küçümsüyorlar. Yani abi ne uğraşacağız kalp damar cerrahisiyle, beyin cerrahisiyle getirisi götürüsüne o kadar riske giriyoruz. Bir de acil servislerde dayak yiyoruz. Hastalar ölüyor orada. İşte hayatını kaybediyor. Niye kurtaramadın diye başımıza derde giriyor. Halbuki cildiyeci olduğu zaman hiçbir derdin yok. Gelip işte oradaki işte derindeki güneş yanıklarına bakıyor. Benlere bakıyor filan. Bir riski yok. Ölme riski de yok. Dolayısıyla yani doktorlar açısından önemli bir sorun. Tabii neticede bize yansıdığı için de hastalar açısından da Allah kimseye göstermesin. Kalp damar cerrahına işimiz düşmesin. Bugüne kadar düşmedi ama bundan sonra düşmeyecek anlamına gelmiyor. Memleketin bu gündeminde herhalde en çok işimizin düşmesi olası insanlar da kalp damar cerrahları ve hatta beyin cerrahları. Dolayısıyla onlara da Allah kolaylık versin diyoruz ama Sağlık Bakanlığı'nın herhalde devletin burada devreye girip bu konuda çözümler araştırması gerekiyor. Yani bunun tespit edilmesi yetmiyor. Bu konuda bir çözüm bulunması. Yani doktorlara kalp damar cerrahı olmayı teşvik edecek ya da beyin cerrahı olmayı teşvik edecek çalışma koşulları sunulması gerekiyor. Bu artık ücretle mi olur? Bu artık çalışma saatleriyle mi olur? Bu uzmanlık işte tazminatlarıyla mı olur? Onu bilemem. O benim uzmanlık konu değil ama böyle bir sorun var. Belli ki hayatımızla ilgili, sağlığımızla ilgili bir konu. ve Hürriyet gazetesi bunu haklı olarak manşete çekmiş. Siyasi haberleri bir kenara bırakıp bunu manşete çekmiş. Bence de haklı bir şey yapmışlar. Siyasi haberler derken hemen onun altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü MYK toplantısına başkanlık ettiği sırada çekilmiş bir fotoğraf var. Yürüyüş yoluna mermi bıraktılar başlığıyla vermişler dünkü haberi. Yürüyüş kolundaki haberi. Bu arada Hürriyet gazetesinin yazarı Yalçın Bayar'ın yürüyüş notları var. Yalçın Bayar Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyor, fotoğrafı da var. Enerjik ve disiplinli diye bir not düşmüş Yalçın abimiz. Geceyi Düzce'de geçirmiş. Saat 7'de kalktık diyor. Adalet yürüyüşünün kampına gittik. Kılıçdaroğlu çok enerjik ve disiplinli, kimseye de göz açtırmıyor diyor. Yalçın Bayar böyle bin senenin gazetecisi, belki de 2000 senedir bilmiyorum ama benim ustamdır, övünmek gibi olmasın. Gazeteci dendiği zaman benim aklıma Yalçın Bayar gelir. Beni yetiştirmiştir, çok büyük emeği vardır Yalçın abimizin. Böyle muhabir gibi almış eline, daha doğrusu muhabir gibi değil, kendisi hep muhabirdir. Haberden değil mi Yalçın Bayar gelir akla. Hatta sevgili Ali Sirmen'in, Cumhuriyet Gazetesi'nin sevgili yazarı Ali Sirmen'in Yalçın Bayar'la ilgili şöyle bir tabiri vardır. Ünlü bir şiirden esinlenerek şöyle der. Yalçın Bayar'a selam verdik, haber değildir diye almadı der. Yalçın Bayar hakikaten haber, selam versen haber değildir diye almaz. O işte gitmiş Hürriyet adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından yürüyüş izlenimlerini aktarmış. Hürriyet'te sür manşette Antik Efes'te davet masası haberi var. Efes Antik Kenti'nde cruise gemisi ziyaretçileri için düzenlenen yemeğin fotoğrafları sosyal medyada tartışmalara yer neden oldu diyor. Efendim Banu Şen'in haberi bu. İzmir İl Kültür Müdür Vekili Kaan Erge iddiaların aksine Antik Kent'te sünnet, nikah, nişan törenleri yapılmadığını, turizme katkı sağlayacak etkinliklere izin verildiğini söylemiş. Erge masa giydirmelerinin Antik Kent'in atmosferine zarar verdiği eleştirilerine bundan sonra dikkatli olacağız demiş. Yani giydirilmemiş masalarla yapılınca zarar verilmiyor demek ki. Ya bütün hadise masaların giysisi mi ya da giydirilmesi mi? Allah'ın insanları, orada etkinlik yapılmasının bir mimari açıdan, ne bileyim akustik açıdan ya da ne bileyim başka bir açılardan zarar verip vermeyeceğini anlatın bize. Yani masalar beyaz örtülerle mi giydirilse daha iyi olur, yoksa çevredeki bilmem harabelerin rengine uyumlu örtülerle mi giydirilse. Neyse, yani bu değil mesele. Mesele başka yerde, onu anlatamıyoruz size. Geçelim. Time dergisinde kapak olmuş bir Donald Trump fotoğrafı var. Yani yılın adamı ya da işte en önemli hadisesi diye Time dergisine Donald Trump kapak oldu diye o kapağı almış, koymuşlar. Ama bu kapak sahte kapakmış. Kim imal etmiş bunu? Donald Trump imal etmiş. Niye imal etmiş? Efendim, sahibi olduğu golf kulüplerinde duvarlara astırıyormuş. Adama bakar mısınız? Time onu kapak yapmıyor ama o diyor ki ya param var, ben kendim yaparım. Çağırın şuradan benim Photoshopçuyu. Oğlum şuraya bir Time kapağı yap benim için diyor. O kapakları da almış, golf kulüplerine asmış. Yemin ediyorum Donald Trump kapağı sahte. Çakma Donald Trump kapağı. Donald Trump kendisi yaptırmış bunu. Bu arada işte Time dergisinin sözcüsü demiş ki ya böyle bir kapak yapmadık biz, nereden çıktı? Sahte kapağın üzerinde de Trump tüm cephelerde çarpışır, televizyonda bile diye de böyle kendi adına bir gazlama başlık yapmış. İnşallah başkaları takdir etmez bunu. Düşünebiliyor musun? Önüne gelen Time kapağı yapıyor. Abi Time'a kapak oldum biliyor musun? Cover man, cover girl filan şeklinde. İlahi Donald Trump, koskoca Amerikan başkanı. Baba paran var, mevkin var, ünvanın var. Sen koskoca Trump imparatorluğunun sahibisin. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanısın. Ne ihtiyacın var Time'a? Kapak olsan ne olur, olmasan ne olur? Böyle komikliklere imza atmak. Yani insanı Allah bir kere şaşırtmasın. Rahmetli anneanneciğim hep derdi ki Allah insana akıl aza noksanlığı vermesin derdi. Bu adama da akıl aza noksanlığı vermiş gibi gözüküyor. İlahi Donald.
Haber
Habertürk gazetesi bu Efes Antik Kenti haberini bayağı büyütmüş. Böyle sayfanın neredeyse dörtte biri kadar vermiş. O fotoğrafı işte ortada böyle masalar, giydirilmiş masalar. Bu da böyle catering ya da işte ikram ve eğlence sektörünün tabiridir. Giydirilmiş masalar. Böyle güzel beyaz örtüler. İskemlelere böyle yine beyaz örtüler. Arkalarında kocaman fiyonklar falan var. Nefis böyle giydirilmiş masalar. Tabii burada biraz daha sakin halini vermişler ama arka planda da turistler geziliyorlar. Cruise turistleri içinmiş diyor başlık. Efes bu masanın altında diye manşet atmış Habertürk gazetesi. Harika. Hani bira bu kapağın altındadır diye bir reklam vardı ya. Efes bu masanın altında. Eline sağlık Selçuk Tepeli. Çok güzel manşet bu. Sosyal medyada da olay oldu diyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Efes Antik Kenti'nin restoran gibi göründüğü fotoğraf olay oldu. Kimisi antik kentin zarar gördüğünü, kimisi de turizmi canlandırdığını iddia etti. Etkinliğin izinle yapıldığı, 20 ila 50 bin lira alındığı, acentelere tarihi eserlere zarar verilmeyeceğine dair sözleşme imza atıldı, öğrenildi. Bakan Avcı Efes'e zarar verilmiyor dedi. Bu arada Profesör Batur, tarihe saygısızlık, manevi zarar veriyor, UNESCO aklınızdan şüphe eder demiş. Sinan Genim de gerekirse düğünlere de kiraya verilir demiş. Değişik görüşler varmış bu konuda ama bence hani saygı meselesi önemli. Yahu orada tarihi koruyorsun, koruman gerekiyor. Orada bırak sünnet düğününü ya da işte kruvaziyer turizm ziyaretçilerine bilmem işte klasik müzik konserini ya da yemek davetini, hiçbir şekilde orada bir etkinlik düzenlenmemesi lazım. Orayı güzelce ışıklandır, işte çevre düzenlemesi yap, gelen geçsin etsin bilmem ne. Yani bu hesapları bilmiyorum hani kim nasıl yapıyor ama işte değişik görüşler yansıtılmış. İşte farklı insanların farklı görüntüleri var. Mesela işte Habertürk'ten o konudaki görüşleri okuyalım. Profesör Doktor Afife Batur, mimarlık tarihçisi. Düğün veya yemek olmaz demiş. Böyle saçma şey olmaz. Fotoğraf çekmek istesem zorla izin verirler demiş. Fiili ve maddi zararın ötesinde manevi zarar veriyor demiş. Hakikaten biliyorsunuz mesela bazı arkeolojik kalıntıların orada flaşla fotoğraf çekmek yasaktır. Çünkü flaş ışığının oradaki taşlara zarar vereceğinden filan korkulur. Neyse hesap, yani böyle bir şey vardır, böyle bir gerçek vardır. Yani kalkıp da orada efendim keman çalınınca bir şey olmaz da bağlama çalınınca olmaz, o zarar verir. Antik kente mi diyorsunuz? Ama asla düğün yemek olmaz demiş Profesör Afife Batur. Yardımcı doçent doktor Ahmet Uhri de arkeologmuş kendisi. Denetim şart demiş. Yemek organizasyonu, konserler tanıtım için çok yararlıdır. Tabii denetim de olmalıdır diyor. Zaten küçük konserler veriliyor demiş. Turizm araştırmacısı Yaşar Aksoy, turizm dışında kullanılamaz demiş. Sinan Genim de mimar, düğünlere kiraya verilir demiş. Korumak demek dolaba kaldırıp müze gibi dışarıdan bakmak demek değil. Gerekirse düğünlere de kiraya verilir. Tiyatrolar oynanabilir, etkinlikler yapılabilir demiş. Sinan Genim'e kalırsa da demek ki orada Ankara'nın bağları şıktım şıktım nasıldı? Büktüm büktüm yolları, ne zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyorsun golları diye de böyle, hatta golları diye de orada şey yapıyor. Hatta halay çekilebilir, ne olacak? Diyarbakırlılar düğün verirler diye orada başlarlar halay çekmeye. Masaların üzerine çıkıp birisi de aşka gelip silahı çekip de 5 tane şarjörü saydırdığı zaman al işte tam üzerine tüy dikersin, burunları tıkarsın onlar. Canım Türkiye'm ya, neler oluyor burada? Efes bu masanın altında. Harika başlık. Yaprak sarma mucizesi. Habertürk'te manşetin yanında bir de böyle bir haber var. Bakalım neymiş? Serebral palsiye karşı yaprak sarma mucizesi. 4 anne gece yaprak sarıp internetten satarak çocuklarını tedavi ettiriyorlarmış. Habere bakar mısınız? Habertürk'ün özel haberi. Harika bir şey. Mucizenin fikir annesi Antalyalı Semra Sönmez. Serebral palsi hastası oğlu Mehmet için evlere temizliğe gidiyormuş. Mehmet'in vücudu alçıya alınca yanında götüremedi, para kazanmalıydı. Evde yaprak sarıp Facebook'tan satmaya başladı. Çocuklara SP, yani serebral palsi hastası olan İzmir, Ankara ve İstanbul'daki 3 anne de onu izledi. Ankara'da Ecrin, İzmir'de Ayberk ve İstanbul'da Mustafa Kemal'in anneleri özel günler için yaprak sarma siparişlerini yetiştiriyor. Anne Kamuran Çelik, devlet 900 lira veriyor ama daha fazlası gerekiyor. 45 dakikalık fizik tedavi 200 lira, cihaz, puset, ilaç hepsini karşılamak imkansız demiş. Bu gururlu annelerin nasıl çocukları için, evlatları için bu fedakarlığı yaptığını gösteren fotoğraflar da var. Gerçekten göz yaşartıcı. Yaprak sarma mucizesi diye başlık atmışlar. Harika bir haber. Yani Habertürk gazetesinin eline sağlık. Bugün birinci sayfada böyle işte onu dedi, bu bunu dedi, ona bunu söyledi, ona çemkirdi filan haberlerine girmemişler. Ve bu iki güzel haberi vermişler. Bir tanesi Efes, ötekisi de yaprak sarma mucizesi. Ellerine sağlık Habertürk. Selçuk Tepeli, Habertürk'ün yayın yönetmeni, zaman zaman buradan eleştiriyoruz ama buradan kocaman bir alkış ve selam gönderiyorum Selçuk kardeşime. Bugün de harika bir iş yapmış işte. Doğruya doğru, eğriye eğri. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Çirkin provokasyon diyor bu yürüyüşten söz eden haberler ön plana çıkarılmış Sözcü'nün birinci sayfasında. Kılıçdaroğlu'nun barışçıl adalet yürüyüşüne yönelik çirkin provokasyon. Düzce'de kortejin kamp yaptığı yere gece kamyonla gübre döküldü. Sabah da yola mermi bırakıldı. AKP'liler bile yapılanlara tepki gösterdi deniyorlar. İşte o gübre pisliğinin, gübre çirkinliğinin, gübre abukluğunun fotoğrafı var. Ve dün de yola atılmış olan o merminin fotoğrafı var. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir şehit cenazesinde de önüne böyle bir mermi bırakmıştı vatandaşın biri. Dün de ikinci kez aynı hadise tekrar ediyor. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş kolunda bir fotoğrafı var. Yanında da böyle MHP'lilerin yaptığı o Bozkurt selamını yapan bir vatandaş yürüyor. Kılıçdaroğlu bu selama artık epey ısındı biliyorsunuz. Zaman zaman sağdan soldan öyle selam yapan olduğu zaman otobüsten böyle o da elini çıkartıp Bozkurt selamı yapıyor. Niye yapıyorsa yani bence hiç gereksiz bir davranış. Yani yarın öbür gün biri gelip Rabia işareti yapsa ona da Rabia işaretinde mi karşılık vereceksin? Ya da birisi başka bir işaret yapsa ona öyle mi mukabele edeceksin? Birisi elini kolunu böyle bir ilginç bir şekilde sallasa ona öyle mi mukabele edeceksin? O da kendi tercihi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tercihi ama bilemiyorsun. Neyse. Sözcünün hakkını ödemek mümkün değil demiş Dursun Çiçek. Özel bir mülakat vermiş Sözcü gazetesinden Nil Soysal'a. FETÖ kumpasıyla 4,5 yıl hapis yatan Dursun Çiçek'ten söz ediyoruz. Posta gazetesi şu işe bak demiş manşet haberinde. Ne iş anlatalım. Balıkesir Belediyesi zabıtaları cami önünde dilencilik yapan Ali Dinç isimli vatandaşı durdurmuşlar. Belediye binasına götürülen Ali Dinç'in her cebinde tomarla para varmış, paraları 8 zabıta saymış. Halkın dini duygularını sömüren Ali Dinç'in cebinden tam 71 bin lira kağıt para çıkmış. Paraya devlet el koydu, dilenciye de 109 lira para cezası verildi. Bundan sonra siz de yolda böyle bir dilenci gelip para istediğinde bir dakika arkadaş üstünü arayacağım diyeceksin. Ceplerinden tomarla para çıkabilir. Geçen hafta yine böyle bir haber daha vardı. 71 bin lira parayla dolaşmaya da korkmuyor baba ya. Yani ben böyle bazen 50 lira 100 lira olduğu zaman sürekli etrafıma bakınıyorum. Yan kesicilerden falan bir tehlike bir tehdit var mı diye. Baba ceplerinde 71 bin lira parayla dolaşıyor. Maşallah mangal yürekli dilenci derim ben buna. Efendim iki günde iki altın takvendo şampiyonasından bir fotoğraf. Gaz meselesi Tarkan'la ilgili bir haber. Dur Tarkan, Hande Yener, Demet Akalın. Ne olmuş? Bodrum'da sahneye çıkan Hande Yener'e yıllardır küs olduğu Demet Akalın'ın Tarkan'ın albümü çıktı, bizim gazımız bitti sözleri sorulmuş. Hande Yener, gazman olmadığım için gaza ihtiyacım yok. Yarışımda korkum da yok. Korkusu olanlar açıklama yapmış demiş. Vay vay vay vay. Hande Yener'le Demet Akalın arasında bir gaz polemiği başlamış. Korkusu olanlar açıklama yapmış. Bizim korkumuz yok. Biz korkmayız ondan. İster Tarkan, ister Demet, ister bilmem ne. Böyle bir sanatçılar arası polemikte Posta gazetesinde öne çıkarılmış. Cumhuriyet gazetesi halk adalete sahip çıkıyor demiş yürüyüş kolundan, yürüyüş konvoyundan bir fotoğraf eşliğinde verilmiş haber. Kılıçdaroğlu'nun yanında hemen yanı başında ünlü simalar yürüyor. Bunlardan bir tanesi Rutkay Aziz sanatçı. Hemen sol tarafında Alper Taş var. O da ÖDP'lileri bildiğim kadarıyla. Yürüyüşe verilen desteği epey büyükçe göstermiş Cumhuriyet Gazetesi. 16 Nisan'da evet diyenler de yürüyüşe hoşgörüyle bakıyor diye üst başlık atmışlar bu habere. Şükran Soner'in yürüyüş izlenimleri de var. Cumhuriyet yazarı Şükran Soner diyor ki zorluk arttıkça Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve eylemin direngenliği de artıyor. Parlamentonun devre dışı bırakıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu mecliste siyaset alanımız ne kadar daraltılırsa siyaseti o kadar parlamento dışına çıkarmak zorunda kalacağız demiş. Dünkü demecinde Rutkay Aziz de umutlu bitecek demiş. Bu da İspark tezgahı diye bir haber var Cumhuriyet'in birinci sayfasında. Neymiş ona bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Akbil'de uygulanan yöntemde 90 milyon TL'lik yolsuzluk yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli şirketlerinden İspark'ta otopark ücreti ödeyen yurttaşlara kesilen fişler silinerek vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Yolsuzluğun 90 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. 27 görevlinin iş akdi feshedildi demiş. En az 48 ayrı otoparkta yolsuzluk yapıldığı tespit edilirken bazı üst düzey yöneticilerin sadece görev yerleri değiştirdi. İspark yönetimi savcılar suç duyurusunda bulunacak mı? Bulunacak mı sorumuzu yanıtsız bıraktı diyor. Bu arada havalimanı kurbanlarına ağıt başlıklı bir haber de var. Bize neyi hatırlatıyor? Geçen sene dün yani 28 Haziran'da İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda bir terör saldırısı gerçekleşmişti. Hatırlayacaksınız 44 kişi hayatını kaybetmiş. İşte onların böyle isimleri havalimanında bir taşın üzerine yazılmış. Çok sayıda yerli ve yabancı vatandaş var. Onların anısına işte orada bir anıt açılmış. Bazı ölenlerin yakınları isimlerinin yazıldığı anıtı öpmüş. Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde yaşanan saldırıda 3 canlı bomba kendilerini patlatmışlardı hatırlayacaksınız 28 Haziran'da. Ama bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Geçen bir yıl içinde, 1,5 yıl içinde o kadar çok terör saldırısı oldu ki ve en az işte bir defada 30 kişi, bir defada 40 kişi, bir defada 100 kişi o kadar çok insanımızı kaybettik ki bu kadar önemli terör hadiseleri başka bir memlekette yani daha hayatın normal olduğu memlekette olsa hiç akıldan çıkmaz. Şimdi gazeteyi açınca hatırladım. Geçen sene 28 Haziran'da evet İstanbul'un en önemli havalimanına Atatürk Havalimanı'na teröristler girdi. Ortalığı taradılar. Kendilerini patlattılar ve 44 cana mal oldu. Gazeteyi görmesek hiçbirimizin aklına gelmeyecekti. Bu dehşet verici bir şey. Yani meselenin terörün bu kadar kanıksandığı, bu kadar hayatımıza girdiği, neredeyse her gün orada da bir şey olmuş galiba, 10 kişi ölmüş, 20 kişi dur, o galiba 48 kişiydi falan gibi böylesine sıradan bir hale gelmiş olması işin ilave dehşet verici tarafı maalesef. Biraz yavaş gidiyoruz galiba ama o kadar enteresan haberler var ki gazetelerde onları teker teker biraz da önemini vurgulayarak vermek elzemdir diyoruz. Saatlerimiz 7.43'ü bulmuş bile yani ilk bir saatlik bölümden 43 dakikayı geride bile bırakmışız. Trafik yoğunluğu haritasına bakıyoruz %22'lerde dolaşıyor daha çok fazla bir yoğunluk yok. Bu da güzel bir işaret. Bir olağanüstülük de yok. Yani kaza ya da arıza bildirimi yok. Trafikte her şey normal gözüküyor. İki köprü güzergahı hariç. Yani Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler hariç. Bir Gün gazetesine geçelim hemen. Saatler 7.43'ü gösterirken. Bir Gün birinci sayfasını böyle poster gibi dizayn etmiş, tasarlamış. Tüm bunlar için yürüyoruz demiş. Adalet yürüyüşüyle ilgili olarak alt alta maddeleri sıralamış. Birkaç tanesini okuyalım. Çalışma yaşamında adalet yok. Kayırmacılık ve torpil had safhada. Devletin en üst kademesinden en alt kademesine kadar her alanda liyakat yerini tarikata bırakıyor. Eğitimde eşitlik yok. Ülkenin en verimli arazileri, toprakları hiçbir gelecek kaygısı taşımadan peşkeş çekiliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen o hal sonrasında yaşanan hukuksuzluklara karşı mağdurlar adalet istiyor. Gericiler kadınlara, çocuklara saldırıyor. İktidar ve yandaşları saldırıları meşrulaştıran ya da önemsizleştiren açıklamalar yapıyor. Birileri zenginleşirken birileri sürekli yoksullaşıyor. Siyasi partilere operasyon düzenleniyor. Kimileri devlet içinde kadro verilerek, kimileri tehditle saraya bağlanıyor. AKP'nin eski iş ortağı FETÖ ile yıllarca mücadele etmiş gazeteciler sırf AKP'ye muhalif diye yalan iddianamelerle, talimatlarla hapse atılıyor. Toplumun da buna inanması bekleniyor demiş. İşte bunları alt alta sıralayıp üzerine de tüm bunlar için yürüyoruz demiş Bir Gün gazetesi. Evrensel Gazetesi yine yürüyüşü manşet yapmış. Adalet talebi büyüyor demiş. Baskı, provokasyon ve tehdide rağmen adalet talebi büyüyor. Adalet yürüyüşü tüm provokasyonlara rağmen geniş katılımla devam ediyor demiş. Sayfanın tam göbeğine de bir karikatür koymuşlar. Karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çizmiş karikatürist Sefer Selvi. Cumhurbaşkanı böyle makam aracında muz yiyor. Bir yandan da camdan o muz kabuklarını yola atıyor. Hani arkadan gelenler kaysında düşsün diye. Yani yürüyüşçileri herhalde ima ediyor. Evrensel'in birinci sayfasındaki karikatürde böyle. Star gazetesi sağ üst köşede sürmanşette Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını vermiş. Sandık için iki farklı model başlığını da atmış üzerine. Neden söz ediyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan dar bölge ve daraltılmış bölge modellerinin incelenmesi talimatını verdi diyor haberde. İspanya ve Fransa örneklerini inceleyin demişler. Bir de tabii İngiltere örneği var. Fransa'da mesela her il bir seçim çevresi, İngiltere'de de 650 seçim bölgesine ayrılmıştır ülke. O 650 bölgeden 650 milletvekili seçilir avam kamerasına ve seçim yapılırken de işte o her bölgede en fazla oyu alan aday işte bağımsız ya da herhangi bir partiden aday milletvekili seçilir. İşte dar bölge sistemi bu. Yani öyle karmaşık şu anda Türkiye'de uygulanan gibi işte barajlı don't bilmem ne işte yüzdeler hesaplamalar ondan ona devir filan öyle karmaşık bir şey yok. Atıyorum Beşiktaş bir seçim bölgesi. Beşiktaş'tan bir tane milletvekili çıkacak. Beşiktaş'taki milletvekili için oylar kullanılıyor. En fazla oy alan kişi oradan Beşiktaş milletvekili seçiliyor farz-ı mahal. Ondan sonra işte Türkiye'nin değişik yerlerinden 600'e çıktı galiba şimdi yeni anayasayla. İşte 600 milletvekili için böyle bir sistem uygulanacak. İşte Cumhurbaşkanı bunun için hemen çalışmayı başlatın demiş. Madem anayasayı değiştirdik artık bunları da değiştirelim, seçim kanunu da değiştirelim diye bu konuda hazırlıklar devam ediyor. Star'da manşette de sayfanın neredeyse tamamını kaplayacak bir şekilde bu bonsai meselesine, sentetik uyuşturucu meselesine girmişler. Kurbanlarının ağzından bonsai gerçeği diye Star özel haber logosuyla Selim Efe Erdem'in imzasıyla verilmiş bonsai gerçeğini anlatan röportajlar yayınlanmış. Faiz yarışını durdurun diyor Yeni Şafak gazetesi sürmanşette. Ekonomik operasyona dönüştü diyor. Bankaların faiz yarışı yatırım, istihdam ve üretimi engelleyen bir ekonomik operasyona dönüştü. %15 faizle mevduat toplayan bankalar bu parayı %18 ile 20'ye varan oranlarla piyasaya satıyor diyor. Acaba Rekabet Kurumu devreye girer mi diye de bir soru ortaya atmış. 400 milyar liralık da bir açıktan söz ediyor Yeni Şafak gazetesi bu bağlamda, yani faiz bağlamında bankalarla ilgili olarak. Yeni Şafak gazetesi sömürge valisi başlığını atmış. ABD'nin sömürge valisi Brett McGurk, Rakka'da aşiret temsilcileriyle görüşmüş. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini teröristlerden arındırma kararlılığı ABD PKK cephesini panikletti. Afrin'in doğusunu askeri bölge ilan ettiler diyor. Amerika'ya son derece sert bir şekilde yüklenmiş Yeni Şafak gazetesi. Milliyet'e geçelim hemen. Milliyet'te gözleri sımsıkı kapalı başlıklı bir haber görüyoruz. Hadise şu: Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı 3 milyon 49 bin. Avrupa Birliği'nde 14 ülkede sadece 6.645 mülteci var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu rakam sıfır. Özel haber, Aydın Hasan imzalı özel haber, bütün yük Türkiye'nin üzerinde mesajını vermiş. Zehirlerden zehir beğen başlığıyla da işte o yapılan operasyonlarda, İstanbul'da avcılarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen sentetik uyuşturucular sergilenmiş. KKTC için yeni bir plandan söz ediliyor. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eyden'in ev sahipliğinde İsviçre'de başladı. Masada taraflar arasında yeni öneriler görüşüldü. Bunların arasında izleme komitesi kurulması ve garanti anlaşmasının revize edilmesi de bulunuyor denmiş. Sabah gazetesi anne sevgisi kandili yendi diyor manşetinde. Evine dön yavrum projesi meyvelerini verdi. Anne çağrısına uyan 638 terörist kandil esaretini kırarak adalete sığındı deniliyor. Erdoğan sosyal medyanın da lideri şeklinde bir haber var. AK Parti'nin yaptığı araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Facebook sayfası son 6 ayda 9 milyon beğeni aldı. Beğeni oranı %65.2'ye ulaştı. Kılıçdaroğlu ise 2 milyonda kaldı. Twitter takipçi sayısında da Erdoğan 10 milyon 330 bin lira 330 bin ile açık ara önde demiş. Cumhurbaşkanı seçimlerde olduğu gibi sosyal medyada da Kılıçdaroğlu'na fark atmış Sabah gazetesi Erdal Şafak iftiharla takdim eder diye böyle bir yıkama yağlama haberi. İlahi Erdal, kulakların çınlasın sevgili kardeşim. İnsanlar kendilerini nerelere düşürüyorlar ya Rabbim ya Resulullah. Orta Doğu gazetesi Kıbrıs oldu bittiye gitmesin diyor. Gözler Suriye, Katar ve Irak'taki olağanüstü gelişmelere çevrilmişken adanın geleceğiyle ilgili çok hayati kararların alınacağı yeni bir süreç başladı diyor Orta Doğu gazetesi. Yeni Çağ gazetesi Mossad'dan YPG istihbarat servisi diyor. Ahmet Takan yazdı. Ahmet Takan'ın haberinden birinci sayfa manşet haberini böyle vermiş Yeni Çağ gazetesi. Bölgedeki Türk kaynaklarına göre İsrail askeri danışmanları istihbaratın yanında şehir polisi ve zabıtayı da örgütlüyormuş. Yetkiliye göre PYD bölgesi İsrail tarafından kabul gördü. Faaliyetleri 3 yıldır sürüyor. Bunlar gözümüzün önünde yapılıyor. Geldiğimiz noktada batılı ülkelerle birlikte İsrail'in de parmağı ve gizli çalışmaları var demiş Ahmet Takan. Akşam gazetesi biz vatanla evliyiz diye bir sürmanşet başlığı atmış. Akşam Kato Dağı'nda bu ifadeler, yani biz vatanla evliyiz ifadeleri, orada dağlarda vatanı bekleyen kahraman askerlerimizin ifadeleri. Polis değil özel harekat polisi olmak için bu yola girmişler. Özel harekat birlikleriyle röportaj yapmış bu arkadaş. Hepsi terörle mücadeleyi gönüllü seçmiş. Aralarında jeoloji mühendisi de var, sanat tarihçisi de diyor. Şırnak Emniyet Müdürü Ususoy, şart görevi bitenlerin çoğu burada kalmak için dilekçe veriyor sözleriyle fedakarlıkları anlatmış. Akşamda manşette de güvenli bölge için sıcak Temmuz diyor. Suriye'de olup bitenleri aktarıyor. ABD'nin terör örgütü YPG'ye destekte ısrar etmesi üzerine strateji değiştiren Türkiye, güvenli bölgenin kesin çizgilerini çekmek için Afrin İdlib hattında yoğunlaşıyormuş. Bu haberde akşamın manşetinde böyle verilmiş. Yurt gazetesine geçiyoruz hemen. Bu yürüyüş milli ve evrenseldir diyor. Adalet yürüyüşçüsü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yurtta özel açıklamalar. Bu ifade Kılıçdaroğlu'nun ifadesi. Bu yürüyüş milli ve evrenselmiş. Yurtta özel mülakat vermiş. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yurt yazarları Süleyman Kılıç ve Ülkü Caner'in sorularını yanıtlamış. Yurt ailesine içten sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Yurt ailesini okuyan bütün okurlara da yürekten teşekkür ediyorum dedi. Süleyman Kılıç da Ülkü Caner Kılıçdaroğlu'nun böyle iki yanında poz vermişler. Bu haberle ilgili olarak. Türkiye gazetesi Afrin'e kara harekatı. PKK-YPG'ye anladığı dilden cevap. Afrin'e kara harekatı. Terör örgütü ve uzantısı sınır hattından temizlenecek. Harekat planları hazır. Rusya da Afrin'den çekilip yolu açacak diyor. Çetin Erçetin'in özel haberi logosuyla verilmiş. Bu arada Türkiye gazetesi bir duyuruda da bulunuyor. Bu duyuruya göre Cem Küçük Türkiye gazetesinde yazı yazmaya başlayacakmış. Türk basının donanımlı ve cesur kalemi Cem Küçük bundan böyle Türkiye okurları için yazacak. Küçük'ün ses getirecek yazıları yakında gazetemizde denmiş. Cem Küçük de orada başlıyormuş. Dün de Salih Tuna nerede, Sabah'ta mı başlıyordu? Sabah gazetesinde galiba başlıyordu. O da hani bizim sektörde kullandığımız tabirle dükkan değiştirmiş. İkisine de başarılar diliyoruz yazı hayatında. Efendim Takvim gazetesi Polizei diye başlık atmış. Hani bu Almanca'da Polizei kelimesi var ya, polis anlamına geliyor. Alman polisi. Polizei diye bir komiklik yapmış Takvim gazetesi başlığında, Alman bayrağı eşliğinde. Alman polisi Politsay yeni bir skandala imza atmış. Hamburg'daki G20'de dünya liderlerini koruyacak ekip sabaha kadar içki alemi yapıp rezalet çıkardı. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu ne haberi? Hani bizim Cumhurbaşkanı'nın bazı korumalarına izin verilmiyor ya, ondan intikam alacak Takvim gazetesi. Polizayi demiş. Sabaha kadar eğlenmişler. Vay namussuzlar vay. Nasıl eğlenirsiniz? Halbuki bizim korumalar gibi gidin bilmem ne muhallebicisinden 99 bin liralık tatlı söyleyin. Çikolata söyleyin. Baklava yiyin. Ne demek öyle sabaha kadar içki içmek? Sabaha kadar baklava yiyin. Şöbiyet yiyin. İşte ne trileçe yiyin. Yiyin efendiler. Neyse devam edelim. Vatan gazetesi. İtiraf gibi diyor manşette. Terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye ağır silahlar veren ABD insan ticareti raporu yayınladı. Irak'ta PKK, Suriye'de ise YPG'yi çocukları kaçırıp ellerine silah vermekte suçlanıyor diyor. Burada iki küçük militanın fotoğrafları var. Yaşları böyle işte hani 8-10 arasında ellerinde Kalaşnikov'la işte YPG'nin kaçırdığı çocuklar diye onların fotoğraflarını da vermiş Vatan gazetesi birinci sayfasında. Yeni Asır gazetesi de gelmiş bu sabah bizim takımda. Daha önce yoktu. İyi, güzel. İzmir'in yerel gazetesi Yeni Asır. Bu yürüyüş çığırından çıktı demiş Ahmet Zeki Üçok. FETÖ'yle mücadelenin simge isminden CHP liderine kritik uyarı. Bu yürüyüş çığırından çıktı demiş Ahmet Zeki Üçok. TSK içinde FETÖ ile mücadelede ön plana çıkan ve bu nedenle FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz Kumpas davalarında 5 yıl hapis yatan eski askeri savcı Albay Ahmet Zeki Üçok Yeni Asır aracılığıyla Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmuş. Örgütlere yarıyor bu demiş. CHP liderinin yürüyüşü bir an önce sonlandırması gerektiğini vurgulamış emekli askeri savcı. Emriniz olur Ahmet Zeki Üçok. Adalet için yürümeyecek yani Kemal Kılıçdaroğlu senden izin alacak, emir alacak. Olur, baş üstüne. Takvim gazetesi iki tane gelmiş. Bir kere daha çıktı önümüze. Polizayi başlığını hatırlatıp bizi bir daha güldürmek için takvimi bir daha vermişler. Neyse, Güneş gazetesi. Kadrolu sahtekarı diyor manşetinde. Oğlum tutuklu, adalet istiyorum diyerek yürüyüşe katıldı. Kameralar önündeki skandal sözleriyle tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. O kadın CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin kadrolu çalışanı çıktı. Tutuklanan bir oğlu da yok diyor. Şimdi hani Güneş gazetesi burada nereden bir şey çıkartırım da böyle yürüyüşe gübre atarım diye uğraşıyor ama işte hani o gübre atma çabaları artık biraz koktuğu için tutmuyor. Diriliş Postası gazetesine bakıyoruz. Onlar da bir gübre atma girişiminde bulunmuşlar yürüyüşe. Takke düştü, kel göründü demişler. Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafı var. Onun üzerinde de böyle bir Facebook'tan bir alıntı var. Bir Facebook sayfası. Ne? CHP Berlin Birliği imzalı bir sayfa. 5 günlük adalet nöbetimiz sona erdi. Bu süre içinde bizleri gerek katılarak gerekse her türlü yardımı yaparak destekleyen üyelerimize, federal eyalet parlamento milletvekillerimize, basınımızın değerli üyelerine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız sürecektir. 6 Temmuz'da bir eylem planlanmaktadır. 7 Temmuz'da Türkiye'ye gideceğiz. Yürüyüşün son bölümüne katılacağız demiş. Ne var bunda? Bakalım. CHP'nin Pensilvanya talimatıyla başlattığı ve şirin pozlarıyla gizlemeye çalıştığı yürüyüşün amacı deşifre oldu. CHP'nin Berlin'deki ofisinden yapılan açıklamada 6 Temmuz'da eylem adı altında ikinci gece darbe girişimi benzeri bir eylemin planlandığı ifade edildi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi adalet yürüyüşü yapacak. 6 Temmuz'da da bunu böyle 7 Temmuz'da dün buradan Özgür Özel söylemişti. Bir mitingde taşlandıracak. O mitingi işte İstanbul'da Maltepe'de yapmayı planlıyorlar. Efendim bu yeni bir darbe girişimi falan diye takke düşmüş, kel görünmüş. Diriliş Postası Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Komik adamlar sizde. Karar Gazetesi maliyeye değil FETÖ'ye gitti diyor. Ne gitmiş? 15 Temmuz darbe girişimiyle özür dilerim. 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'nin yakın tarihinin en kanlı ihanetine imza atan FETÖ'nün mali kaynakları iddianamelerle tek tek deşifre ediliyor. Devlete sızan hücreleri vasıtasıyla kamu ihalelerini kendilerine yakın iş adamlarına akıtan örgüt bu ihale ve kredilerin %18'ine de el koymuş diyor. Karar o Efes Antik Kenti'ndeki haberi de vermiş. Efes'e tarih yazıyoruz diye o olayı eleştiriyor. Yeni Akit gazetesi manşette teröristin elinden su bile içmedi demiş. DHKPC'lilerin şehit ettiği savcı Kiraz'ın babası Akit'e konuşmuş. Berkin Elvan dosyası üzerinde çalışırken makam odasında hainlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Muhammed Hakkı Kiraz, oğlum dik durdu, onların elinden su bile içmedi. Bu ülkede bu azim, bu iman gücü oldukça terör bitecek şeklinde konuşmuş. Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Türk İslam alemine uyarı var. Çocuklarınızı FETÖ'den koruyun demiş. Aydınlık gazetesi pedagojik cinayet diyor. Okullarda zorunlu mescit düzenlemesine tepki gösteren pedagoglar uygulamanın pedagojik bir cinayet olduğunu vurguladı. Uzmanlar öğrencilerin ruh sağlığının bozulacağını da dikkat çekmişler. Hatırlayacaksınız, geçen gün yayınlanmıştı bir yönetmelik. Bundan böyle okul açmanın şartı bu arada mescit olması ve abdesthane olması şartı vardı. Ona değiniyor Aydınlık Gazetesi. Milli Gazete. Bugün Milli Gazete de gelmiş bizim takımda. Sürprizler var. Aradan Yeni Asır çıktı. Milli Gazete çıktı. Güzel ama zenginleşiyor. Yani Türkiye'nin en çok gazete, en farklı kesimlerden en fazla gazete okunan programı olduğuna bahse giderim bu programın. Bununla da gurur duymak gerekiyor herhalde. Herkesin gazetesini okuyoruz. Bak, kimseye ayrıcalık yok. Tamam, üzerine yorum da yapıyoruz. Kimisine gülüyoruz. Kimisine kahkahalar atıyoruz. Kimisine böyle hani içimizden yapmak geliyor ama hepsini okuyoruz. Milli Gazete masada kalmasın diyor. Kıbrıs görüşmelerini manşet yapmış. 1974'ten sonraki en hayati ameliyata alınan Kıbrıs elden gitmek üzere diyor. Milli Gazete biliyorsunuz işte Necmettin Erbakancıların Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ya da Saadet Partisi geleneğinin desteklediği bir gazete. O açıdan hani merhum Erbakan'ın mirası olarak kabul edildiği için Kıbrıs meselesini manşete taşımışlar. Efendim Dünya Gazetesi'ne bakıyoruz. Atıl kamu varlık satışlarından bütçeye destek. Kamu idarelerinin kullanmadıkları şehir içinde kalmış değerli atıl arsa ve binaları değerlendirecek demiş Dünya Gazetesi. Fanatik Gazetesi golcünün kralı geldi diyor. Galatasaray'ın dört gözle beklediği transfer Gomis bugün sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da Türk Telekom stadında 3 yıllık imzayı atacak demiş. Fenerlerin 5 aydır beklediği fotoğraf diye de işte Mehmet Ekici, Trabzon'dan alınan Mehmet Ekici ile Aziz Yıldırım'ın dün imza fotoğrafı var. Foto maçta Galatasaray'ın yeni kralı diye Gomis'in karşılanışını veriyor ve Mehmet Ekici'nin de Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı var. Artık frikikler benim demiş Mehmet Ekici. Kelebek Gazetesi, biraz da magazin gazetelerine bakalım. Magazin gazeteleri bugünlerde maşallah böyle bikiniyle hanımefendi fotoğrafından geçmiyor. Sezon açıldı. Havuz kenarı, deniz kenarı fotoğrafları. Son durak Akyaka. Kimin son durağı bu? Gökçe Bahadır. Bayram tatilinde sevgilisi Efe Duru ile Ege turuna çıktı. Çiftin son durağı Akyaka oldu diye magazin sesiyle okuyalım bu haberleri de. Ondan sonra zorunlu ara Ayşe Hatun Önal'la önceki gün Yalıkavak Zayo Beach'te tatilcilerle buluştu diye o önemli haberi de vermiş olalım. Kitesurf'e merak saldı Gökçe Bahadır haberi yine. Gökçe Bahadır fotoğrafları bugün çok tutulmuş. Barışma tatili 2 yıllık ilişkilerini Nisan ayında noktalayan Murat Boz ve Aslı Enver barıştı. Sevgililer Boz'un ailesine ait Gümüşlük'teki villada ve havalimanında objektiflere takıldı diyor. Objektiflere takıldı deyince böyle objektif olta çapari gibi böyle atıyorsun objektifi, ona takılıyor Murat Boz'da sevgilisi. Neydi kızın adı? Aslı Enver takılmışlar objektiflere. Bu Gökçe Bahadır'ın pozu makaron ilavesinde de var Vatan'ın. Aslan'ın üzerine titriyor diye Arda Turan'ın sevgilisi Aslan'ın üzerine titrerken fotoğrafı var. Nasıl titremekse o böyle bence elense çekmiş. Kırkpınar güreşindeki gibi böyle denizde bir fotoğraflarını çekmişler. Yunanistan'ın Mykonos adasında tatil yapıyor. Sevgililerin denizdeki romantik anlarını adadaki Türk tatilciler çekip sosyal medyada paylaşıyor demiş. Pek romantik bir an değil. Bence Kırkpınar güreşçisi gibi kızın böyle ensesinden tutmuş çekiyor. Kız da biraz sonra ya Arda dur bir dakika şimdi sosyal medya paylaşımcılarına rezil olacağız diyordur. Efendim düğün 10 Temmuz'daymış. Kimin düğünü? HT Magazin ilavesinin manşetinde sürpriz aşklarıyla magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Mustafa Ceceli ile Selin İmer düğün tarihini kararlaştırdı. Çift 10 Temmuz'da sade bir törenle dünya evine girecek demiş. Ben de bu dünya evi lafına takılmış ya. Dünya evi ne demek dünya evi? Evlenecekler baba. Nedir dünya evi? Dünya evine giriyorlar. Başka ev mi var yani? Satürn evi mi var? Uranüs evi mi var? Bu şeyin magazin basının da böyle şey jargonuna bayılırım. Dünya evine girecek. Gizli çocuk şikayeti. Popçu Simge Sağ'ın. Bak bu kızı da ben ilk defa görüyorum. İlk defa duyuyorum. Çok mu meşhur Onur bu? Ha? Simge Sağ'ın popçu. Ama çok hoş bir fotoğraf yani. Herkesten sakladığı bir çocuğu varmış. Eski menajerin de taciz ettiği iddiaları üzerine savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmuş Simge Sağ'ın. Bu arada Ayvalık'ta zehirlenmiş. Yatakta fotoğrafı var hasta yatağında. Önceki gün konser vereceği Ayvalık'ta zehirlenmiş. Allah şifa versin. Geçmiş olsun diyoruz. Bak Gökçe Bahadır'ın burada da fotoğrafı var. Gökçe Bahadır'ın böyle sörfle, kite sörfle bir fotoğrafını bulmuşlar. Hepsi manşete çakmış yani. Çok demek ki popüler bir kız bu Gökçe Bahadır. Ne iş yapar? Oyuncu. Oyun oynuyormuş. Peki. Magazin basında hakkını bugün vermiş olduk. Saatlere bakıyoruz. 8'i 5 dakika geçiyor. Burası RSFM Zafer Arapgeli ile Seyri Sabah programını dinliyorsunuz. Biraz dinlenelim.
Zafer Arapgirli ile Seyru Sabah devam edecek.
İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah daha kargalar kahvaltısını eklemişken kankanın dedikodularını değil RSFM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arapgirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arapgirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyri Sabah'ta. Zafer Arapgirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
Tekrar merhabalar, RSFM'i dinliyorsunuz. Saatlerimiz 8'i 10 dakika geçiyor. İstanbul'un trafiğinde %26'lık bir yoğunluk var. Hala diyorum çünkü normalde yani bu mevsimden önce hatırlayacaksınız şu sıralarda %49'lara 50'lere ulaşmış olurdu trafik. Yani İstanbul'da yollar açık, rahat, sakin, biraz mevsimin etkisiyle, biraz insanların gitmiş olmasından kaynaklanır bir şekilde. Biraz da tabii havadan dolayı çok fazla insan sokaklara çıkmamış, çok fazla araba sokaklara çıkmamış. Yollar bomboş, çıkın dolaşın. Yani asfaltta böyle misket oynamayı aman yapmayın. D100 ya da TEM'de yapmayın en azından. Misket oynamaya çıkmayın yollara ama yollar hakikaten son derece rahat, açık. D100'de de TEM'de de hiçbir sorun yok gibi gözüküyor. Bir yerde bir kaza bildirimi var. Neresi bu? D100 Avcılar Gümüşbala Hacı Şerif yönünde sol şeritte trafik kazası. Hasarlı bir kaza. D100'de Avcılar Gümüşbala Hacı Şerif yönünde sol şeritte hasarlı kaza olmuş. Allah'tan bir can kaybı yok, mal kaybı var orada. Köprü güzergahları malum Ataşehir, Ümraniye, Kavacık istikametinde. İkinci köprüye gelişte Altunizade'den de birinci köprüye inişte yoğun bir trafik var. Ama o güzergahların haricinde neredeyse bütün güzergahlar fena değil gibi gözüküyor. Bir de işte ikinci köprüden 4. Levent'e katılımda böyle bir katılım bağlantı yolu vardır oradan. Orası kırmızı gözüküyor. Orada bir yoğunluk var. Ama onun dışında İstanbul trafiği rahat gibi gözüküyor. Hava çok sıcak. Evlerinden henüz çıkmamış olanlar her türlü tedbiri alsınlar. Efendim işte güneş yağı mı sürersiniz, bilmem işte krem mi sürersiniz, mutlaka kafanızda bir şapka olsun. Yanınızda bolca su bulundurun, sıvı bulundurun. Artık işte gazoz, ayran, limonata her neyse su, şişelerce su almadan çıkmayın. Özellikle araçta seyredenler yani otomobille yola çıkacaklar, uzun yola çıkacaklar, seyahate çıkacaklar. Sıcaklığın bugün 40 dereceye falan dayanacağını hesap etsinler. Ona göre hazırlıklarını yapıp yola çıksınlar. Kalp hastası, işte solunum, dolaşım yolları hastalıkları olanlar da ona göre tedbirli çıksınlar. diyoruz. Yola çıkmaktan söz edince Kemal Kılıçdaroğlu da şu anda yola çıkıyor televizyon ekranından. İzliyorum. Gümüşova'da basın toplantısını yaptı. Her sabah yaptığı gibi rutine artık Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Her sabah saat böyle 8'i çeyrek geçe gibi basın toplantısını yapıyor. Gümüşova'da az önce o da sözünü tamamladı. O da yola çıkmaya başladı. Kafasında da işte o adalet yazılı şapkasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok iyi koruyorlar. Bence sağlığına da iyi dikkat ediyor. Çünkü gördüğümüz kadarıyla fişek gibi hani ilerlemiş yaşına rağmen hani ilerlemiş yaş derken 69 yaş o kadar da büyük bir yaş değil ama yani Türkiye ortalamasına göre bayağı ilerlemiş bir yaş sayılır. Yani 60'lı yaşlara gelince artık ilerlemiş yaş sayılıyor ne de olsa ama Sayın Kılıçdaroğlu maşallah işte 15 Haziran'dan beri takır takır yürüyor. Allah kuvvet versin diyoruz çünkü önemli bir şey yapıyor ana muhalefet lideri. Türkiye'de adaletsizliklere dikkat çekiyor, hukuksuzluklara dikkat çekiyor, bunların ayyuka çıkmış olmasına dikkat çekiyor. Türkiye'nin adaletsizliklerle hukuksuzluklarla anılan bir ülke olmasına karşı yürüyor. Dolayısıyla destek verilmesi gereken bir eylemden söz ediyoruz. Öyle abuk subuk açıklamalarla neymiş efendim biz bu yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz şeklindeki açıklamalarla küçümsenecek bir şey değil. İşte başkalarının da böyle efendim işte PKK'lılar destek veriyormuş da bilmem ne falan filan gibi böyle sağdan soldan komik çemkirmelerle ya da işte gübre atarak filan çocukça şeylerle küçümsemeye çalıştıkları bir eylem değil bu. Öyle olmaması gerekiyor. Bu eylemin adalete yönelik ya da adalet çağrısı ile yapılmış son derece önemli bir eylem olduğunu teslim edin. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Bunu siz de artık kendi kendinize itiraf ediyorsunuz ama yapacak bir şeyiniz yok. Çünkü kitlelerin artık giderek yoğunlaşan böyle bir talebi var. Adalet istiyorlar. Hukuk istiyorlar. Adaletsizlikten gına geldi diyorlar. Hukuksuzluktan, haksızlıklardan gına geldi diyorlar. Ve insanlar sokağa çıkmış yürüyor. İnsanlar derken sıradan insanlardan söz etmiyorum. Türkiye'nin en büyük ikinci partisinden söz ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyoruz. Eleştirirsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben hayatım boyunca ne üye oldum ne oy verdim. Hiçbir partiye de üye olmadım. Hiçbir partiye de oy vermedim ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne de üye olmadım, vermedim. Hiçbir partiyle en ufak bir duygusal ya da organik bağım olmadı bugüne kadar. İlan ediyorum buradan. Olması gerekeni söylüyorum. Yani böyle kendime çok özel bir şey atfetmek için söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bu eylemi neden desteklediğimi, neden bu eylemin doğru bir eylem olduğunu vurgulamamın arkasında başka bir şey aranmasın diye bu vurguyu yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugüne kadar medyada en çok eleştiren isimlerden biri benimdir. Yazdığım, çizdiğim ortalarda, kuytuda, köşede, gizlide, saklıda yazıp çizmiyorum. Gizlide, saklıda da konuşmuyorum. Eleştirilmesi gereken yerde de Cumhuriyet Halk Partililerinin suratına karşı. Hem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun suratına karşı da söylemişimdir, yapmışımdır eleştirilerimi. Ama bu noktada Türkiye'deki adaletsizliklere, hukuksuzluklara, hukukun ihlaline, insan haklarının ihlaline, fikir ve düşünce özgürlüğüne yönelik baskılara karşı kim yürürse insanların da onun arkasında yer alması lazım. Çeşitli şekillerde verilebilir bu destek. Ben de buradan bu şekilde beyan ediyorum desteğimi. Bu önemli bir eylemdir. Adaletsizlik kınanmalıdır, adaletsizlik protesto edilmelidir ve bu da son derece hukuki ve meşru bir eylemdir. Öyle bilmem yolları teröristler yenisin diye yapmadık filan gibi de geçiştirilecek bir şey değildir. Hele yola gübre dökülerek öyle terbiyesizliklerle öyle kepazeliklerle öne alınabilecek bir şey de değildir. İnsanlar yollara çıkmış yürüyorlar ve daha da büyüyerek artan bir katılımla yürüyorlar. Buna da şapka çıkarmak gerekiyor. Bunu da buradan beyan etmek gerekiyor. Saatlerimiz 8.17'yi gösteriyor. Az sonra köşe yazarlarını okumaya başlayacağız ama bir duyuruda bulunalım. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça biliyorsunuz cezaevinde açlık grevlerini sürdürüyorlar. İki genç eğitimci işlerini açlarını talep etmek için, adalet talep etmek için OHAL çerçevesinde kanun hükmünde kararnameyle kendilerine ve başkalarına yapılan hukuksuzlukları, haksızlıkları protesto etmek için cezaevinde de sürdürüyorlar eylemlerini. Onları ziyaret eden bir grup milletvekili vardı. Onlardan biri de Cumhuriyet Halk Partili Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözel. saatler 8.30'u gösterdiğinde onunla bağlanacağız, ona bağlanacağız ve onunla konuşacağız. Özellikle cezaevinden o konuda gelişmeleri bize aktaracaklar. 8.30'da Utku Çakır özel röportajını kaçırmamanızı öneriyoruz diyelim ve artık yavaş yavaş köşe yazarlarına bakmaya başlayalım.
Köşe yazarları.
Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinde 6. sayfanın tepesinde seni seviyoruz utanan adam demiş. Utanan adamdan kastı şu: Düzceli bir amca, bir AK Partili. Biliyorsunuz o gübre terbiyesizliği, gübre kepazeliği yaşanmıştı. İşte yola gübre atmışlardı CHP'lilerin konakladığı yerde. Ve bu AK Partili amca bir telefon elinde sağa sola aramaya başlamıştı. Tepki göstermişti. Yahu olmaz, bu Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, o bizim belediye tarafından yapıldıysa çok ayıptır, yapmayın bunu şeklinde sağa sola aramıştı ve bu terbiyesizliğin giderilmesi, ortadan kaldırılması için bir çaba göstermişti, uğraşmıştı. İşte Ahmet Hakan çok güzel bir şey yapmış, o adama şapka çıkartıyor, o adama ismini vermemiş buradan ama övgülerde bulunuyor. Diyor ki belli ki bölgede hatırı sayılır biri, belli ki çevresinde ağırlığı olan biri. Görüntüleri izledim. Düzceli bu amca gecenin bir vakti büyük bir utanç ve telaş içinde elinde telefonu sağa sola arıyor. Diyor ki Halk Partisi Genel Başkanı'nın kalacağı yere pislik dökmüşler. Bu olmaz. Düzce bu değil. Yapılan ayıptır. Olmaz bu. Bu davranış bize yakışmaz. Derhal bu pisliğin kaldırılması lazım. Ahmet Hakan diyor ki seni seviyoruz utanan adam. Bu ülkede düzgün bir şeyler olacaksa senin bu gözünü sevdiğim utancından dolayı olacak demiş. Hakikaten de doğru demiş. Helal olsun. Yani böylesine utanç verici bir şekilde protesto edilmez bir yürüyüş. Yani pislik kullanılarak, hayvan dışkısı kullanılarak protesto olmaz. Bunun adı hani Bülent Tezcan çok güzel bir benzetme yapmış. Yani kart vizitini oraya atmış gibi davranamazsın. Davranırsan da insanlar seni ayıplarlar. Ünlü bir isim, ne kadar ünlü bilmiyorum ama Sayın Acun Ilıcalı kardeşimizle evlenmiş mi, evlenecek mi? Şeyma Hanım var, bir magazin figürü. Efendim diyor ki işte şeyinde verdiği magazin basınına verdiği röportajda böyle enteresan ifadeler kullanmış. Sonra da Ahmet Hakan bunu eleştirmiş ya da işte böyle dalga geçmiş galiba. Ahmet Hakan da ona cevap veriyor tekrar. Diyor ki verdiğin röportajda birazcık eğlendik, azıcık kafa bulduk diye pek bozulmuşsun Şeyma. Bana verdiğin cevapta ben buyum, sana ne, kime ne filan demişsin. Eğer ben durup dururken senin acıklı mesleksizliğine, ruh ikizin Acun'la evlenme biçimine, her cümlenin başına ya koymana, no way deyişine, namaz kılamıyorum çünkü çok sosyalim şeklindeki hayli komik izah biçimine, cüretkar cahilliğine laf edip eğlenmiş olaydım, yerden göğe kadar haklı olacaktın. Ama gel gör ki ortada kocaman bir röportaj var Şeyma. Konuşmuşsun, açılmışsın, anlatmışsın, cevaplamışsın. Ey ahali, aha da ben buyum demişsin. Yani lisan-ı hal ile kamuoyuna buyurun beni değerlendirin demişsin. Ben de değerlendirdim diyor Ahmet Hakan. Ne yapacaktım yani o röportaj metnine? Sartre'ın Nobel'i red konuşması muamelesi falan mı çekecektim? Tabii ki alay edecektim. Tabii ki küçümseyecektim. Tabii ki kafa bulacaktım. Son olarak al sana yaşam koçlarından yüzlerce dolar bayılarak bile elde edemeyeceğin türden mühim tavsiye. Bundan sonra verdiğin herhangi bir röportajdan dolayı küçümsenir, alay edilirsen şunlardan birini yap. Ya helalim ne derse desin, hadi hadi hadi şarkısını söyle. Ya meyve veren tırı taşlanır de, ya da suskunluğum asaletimdendir diyerek sessizce kaybolma, kaybol. Oldu mu Şeyma, okey misin demiş Ahmet Hakan. Aynı dille cevap vermiş ilahi Ahmet Hakan. İyi bak, Şeyma Hanım da hak etmiş bunu. Ya diye böyle her lafına ya diye başlayan, bu böyle hadi o tabiri kullanmayayım, bir şey ağzı diyecektim. Yani böyle yayvan ağzı filan anlamına gelecek bir ifade kullanacaktım ama kullanmayacağım. O, ayıp olur şimdi. Şeyma Hanım kızımız alınır, güceniz. Okey misin? Fakat şey lafına ben de takıldım ya. Bu aralar o kadar sosyalim ki namaz kılmaya vakit bulamıyorum demiş. Ve hey hanım kızım, yani namaz dediğin şey kaç saatini alır insanın? Demek ki namazdan da haberi yok. Bu herhalde zannediyor ki namaz böyle saat öğlen 12'de başlıyor, 1.30'a kadar devam ediyor. Hani görüyor ya, amcalar gidiyorlar yarım saat böyle işte büyük bir ritüel. Yani namaz dediğim 5 dakikalık şey, atarsın seccadeyi bir kenara kılarsın. Ben hayatımda kılmadım ama yani ben bile biliyorum. Hey Şeyma kızım, kafanda gözünde bu kadar büyütme bu meseleyi. Bak, insan hem sosyalleşebilir hem namaz kılabilir. Al eline şeyi, telefonu, tableti, pıttıdı pıttıdı mesajını da yaz, sosyalleş de, telefonunu da, dedikodunu da yap, ondan sonra git ört başını ya da neyse işte örtme başını, at seccadeyi bir yere, kıl namazını. Kimse sana engel olmuyor. Sabah namazı sırasında sosyalleşmekten dolayı mı kılamıyorsun sabah namazını? Saat 4.30'da Allahu Ekber diye bağırıyor müezzin minareden. Kalk kıl namazını. Kim seni engelliyor? O saatte ay dur şimdi sosyalleşeceğim, namaza vaktim yok mu diyorsun yani. Tövbe estağfurullah ya. Yani öyle laflar edin ki kızım, oğlum, evladım. Bu gençler de yani dünyadan bir haberler. Namazı çok böyle uzun süren bir şey zannediyorlar galiba. 3,5 dakika sürer abdest alması, ondan sonra da 3,5 dakikada namaz sürer. Yani saatlerce süren bir hadise değil, yanlış anlamayın. İbadet etmek istedikten sonra bir yerlere gitmen de gerekmiyor. Yani kalkıp camiye de gitmiyor, gitme. Bu bulunduğun yerde niyet edeceksin, işte secde edeceksin. Yani başka bir şey. Ben de burada din hocası Zafer Hoca gibi böyle Şeyma kızımıza dini vaazlar. Böyle. Nihat Hatipoğlu sezonu kapattı, ben açtım şimdi. İlahi Şeyma neydi? Şeyma Subaşı mıydı? Şeyma Subaşı hanımefendi. Zafer Hoca'yı dinle, akıllı ol, imana gel. Namaz kılmaktan, sosyalleşmek birbiriyle çelişen şeyler değildir. Akıllı ol kızım. Neyse, Sedat Ergin'in köşesine bakalım. 15 Temmuz ve istihbarat meselesinde 3. yazısını yazmış. Yine Sedat Ergin öyle uzun yazmış ki 3 punto dizmişler. Böyle şey gibi, hani sigorta poliçelerinin arkasında footnote şeyler vardır, böyle bilgi notları vardır. Kimse okumadan basar imzayı, ondan sonra da feryat eder. Sedat Ergin'in sigorta poliçesi büyüklüğünde dizilmiş yazısı, kusura bakmasın kimse, bunu özetlemek en azından yarım saatimi alır. Girmeyeceğim o meseleyi, açar Hürriyet gazetesinden okursunuz. Efendim, Taha Akyol taraftar olmak meselesine değinmiş bugün. İşte siyasi görüşler ya da partilerin safında. Diyor ki AK Parti 28 Şubat kabusuna karşı ve aynı zamanda parti içi demokrasi kuvvetler ayrılığı, suçla mücadele gibi savcılık makamının güçlendirilmesi gibi konularda çok önemli kavramlara vurgu yaparak kuruldu. Tüzük ve programına bakabilirsiniz. Eğer bunlar temel değerlerse soruşturma aşamasında iktidarın yargıya emir ve talimat vermeyi suç olmaktan çıkarmasına ne demeli? Partici bakışla benim partim yaptıysa doğrudur denilir. Öyle değil de konu ve kavram odaklı düşünürsek, kim diye değil nasıl diye sorarsak, yargı konusunda böyle bir kanun çıkarılmış olmasının hukuk devleti kavramına aykırı olduğunu söylememiz gerekir demiş. Bu arada Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök'ün köşesine bakalım. Bu adamlar AKP'ye iyilik mi yapıyor sorusunu sormuş. CHP'nin adalet yürüyüşü sırasında kaldıkları otelin elektriğini kesen belediye, konakladığı yerin önüne gübre yiyen o adamlar, yoldan geçerken el kol hareketi yapıp hakaret edenler. AKP'ye, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a güzellik mi yaptıklarını sanıyorlar. Onlara bir çift sözüm var demiş. Ahmet Davutoğlu'nun Tarihe Kayıtlar kitabını okuyorum. Abdurrahman Dilipak'ın dünkü yazısında söylediklerine kulak verin. Bu yürüyüşü anlamlı bir sessizlikle izleyen AKP'nin kurucu felsefesine sadık insanların bu sessizliğine kulak verin demiş. Bir de 45 derece sıcakta kalpleri tekleyerek, hayatlarını kaybederek, arkalarında adalet şehidi bırakarak yürüyen bu insanların azmine, vakurluğuna ve barışçılığına bakın, ileride çok utanacaksınız demiş Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde. Abdülkadir Selvi'ye bakıyoruz. FETÖ hesaplarında yeni haberler var demiş. Hani dün Abdülkadir Selvi bu baş çalan rumuzuyla bir IP hesabından, bir sosyal medya hesabından söz ettiği bir IP numarasından, onun da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na ait olduğunu, ortaya çıktığını yazmıştı ya. Peki ondan sonra neler oluyor diye bugün devam ediyor. Yeni bilgilere ulaştım diyor. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, yani BTK, efendim Turkcell'den gelen bilgileri gereği yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iletiyor, emniyet harekete geçiyor, Emniyet Genel Müdürlüğü baş çalan hesabı ile ilgili IP adresinin kendilerine ait olmadığını, İstanbul'da kullanılan bir bilgisayara ait olduğunu bildiriyor ve iki isim veriyor. Bunları resmi bir yazıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na iletiyor. Sonuç ne mi oluyor? O iki isim FETÖ tarafından yurt dışına kaçırılıyor demiş. Sonra işte hem başçalan hem de Fuat Avni hesabı ile ilgili başvurular 2014'te yapılmış. Yani buradan bundan 3 yıl önce diyor. Başçalan için 17 Nisan 2014, Fuat Avni hesabı için 7 Ağustos 2014'te müracaat edilmiş. Başvuruda bulunan kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin o zamanki Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Sonuç, her iki hesabın sahip ve kullanıcıları yakalanmıyor. Hatta uzun süre başka hesaplar altında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos 2014 tarihli suç duyurusunda Fuat Avni hesabını kullanan kişilerden birinin Sait Sefa olduğunu belirtiyor. Ev, iş yeri ve başka yerdeki ofislerinde arama yapılarak ellerinde bulunan verilere el konulmasını talep ediyor. 15 Temmuz gecesi tanklar Çankaya'ya doğru yola çıkıyor diye darbenin ilk tweetini atmış. 7 Ağustos 2014 nere? 15 Temmuz 2016 nere? Demek ki başbakan olmak dahi yeterli olmuyor demiş. Yani son derece enteresan bir takipten söz ediyor. Ama sonuçta da bu takibe rağmen, yani ve bu takibin yapılmasını emredenin de zamanın başbakanı olmasına rağmen yine de sonuç alınamadığını ve sonuçta 15 Temmuz 2016 gecesi o hesaplardan birinden işte tanklar Çankaya'ya yürüyor diye mesaj bile atıldığını anlatıyor ki tüyler ürpertici bir hadise. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün içinde saptanmasına rağmen o IP adresinin hala bir şey yapılamadığını da buradan öğrenmiş oluyoruz Abdülkadir Selvi'nin köşesinden. Geçelim Habertürk gazetesine. Habertürk'ün yazarları neler yazmışlar? Pervin Kaplan, Habertürk'ün eğitim editörü, yarın velinin yerleştirme maratonu başlıyor demiş. O da eğitim dünyasının en önemli ya da eğitim takviminin en önemli tarihlerinden birini ya da dönemeçlerinden birini hatırlatıyor bugünkü köşesinde. Yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1.2 milyon ailenin heyecanla beklediği yerleştirmeye esas puanı YEP ile yüzdelik dilimleri, ÖSYM'nin de 11 Temmuz'da LYS yerleştirme puanları ile başarı sıralarını açıklaması ile birlikte bu kez veliler için bir maraton başlıyor demiş. Öğrenciler sınav maratonuna katılırken velilerinki ise uzun soluklu bir yerleştirme maratonu olacak. Maraton diye tanımlamamız da boşuna değil, çünkü TEOG velileri için bu maraton yarın başlayacak ve 14 Eylül'e dek sürecek diye hatırlatmış Pervin Kaplan bugünkü Habertürk gazetesinde. Evet, köşe yazarlarımıza biraz ara verelim ve az önce duyurusunu yaptığımız röportajımıza gelelim. Şimdi bir canlı bağlantımız var. Bağlantıda telefon hattımızın öteki ucunda Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili, aynı zamanda meslektaşımız Sayın Utku Çakırözer var. Utku Çakırözer, günaydın. Sanıyorum hatta bir sorun oldu, bağlanamadık. Arkadaşımız tekrar bağlamaya çalışacak. Utku Çakırözer'le bugün yapacağımız canlı bağlantıda ele alacağımız konu, malum iki eğitimci, Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın durumları. Biliyorsunuz cezaevinde açlık grevini sürdürüyorlar bu iki eğitimci kardeşimiz. Onları cezaevinde ziyaret eden bir grup milletvekili ve avukat vardı. Onlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer. Şu anda telefon attığımızda. Günaydın Utku Çakırözer, merhaba. Alo. Alo. Galiba sesimiz gitmiyor ya da karşı taraftan ses gelmiyor ya da hat düştü. Bir kez daha deneyeceğiz Utku Çakırözer'le bağlantı kurmayı. Gazetelere bakmaya devam edelim. Habertürk'te başka kim neler yazmış? Kıbrıs'ta enerjinin etkisi ne kadar olacak konusunu yazmış Güntay Şimşek. Enerji konularında işte oradaki gaz kaynakları ya da işte Kıbrıs açıklarında petrol aranması konularında ki hatırlatmaları yapıyor. Evet, Utku Çakır Özel'le bir kez daha bağlantıyı kurduk. Utku Çakır Özel, merhaba, günaydın.
Zafer Arapkirli, günaydın. Yayınlar diliyorum sizlere.
Çok teşekkür ediyoruz. Hemen o zaman hat bir daha kesilmeden hızla devam edelim. Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'yı önceki gün ziyaret ettiniz. Neler diyorlar, durumları ne? Bize anlatır mısınız?
Tabii, Genel Başkan Yardımcımız Zeynep Altıok ile birlikte Nuriye ve Semih'i ziyaret ettik. Açıkçası ben hem Sayın Genel Başkanımızın hem de kamuoyunun genel dileği olan açlık grevini bitirmeleri çağrısını bir kez daha tekrarladım. Ancak işe iade edilmeden, yani sevdikleri mesleklerine iade edilmeden bu protestolarını bırakmayacaklarını söylediler. Sağlık durumlarını iyi gözlemlemedim. Özellikle Nuriye Gülmen'in çok zayıfladığını, 14 kilo vermiş, 45 kilo olduğunu söyledi. Hareket etmekte güçlük çekiyordu. Boynuna cezaevi koşullarında bir yastıktan bozma, yani tişörtün içine doldurarak bir boyunluk yapmış. Çünkü boyun kasları çok zayıflamış. Ayak kasları yine zayıflamış. Eliyle ayaklarını ancak hareket ettirebiliyordu. Omuz kasları zayıfladığı için yazamadığını söyledi. Yani kollarında güç kalmadığını söyledi. Çok yavaş hareket ediyordu. Genelde de yani bir ziyaretçisi gelmediğinde tamamen gün boyu yatakta olduğunu ifade etti. Tekerlekli sandalyeyle getirdiler kendisine görüşme odasına. Kendisine ben hem genel kamuoyunun hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani artık lütfen açlık grevine son verin, sizin talepleriniz bizim taleplerimizdir söylemimizi aktardım. Adalet yürüyüşünün önemini, adalet yürüyüşünde onların da uğradığı haksızlık, hukuksuzluğun gündeme getirildiğini, binlerce on binlerce kişinin artık onlar için de yürüdüğünü ve bunları dikkate alarak açlık grevine son vermeleri çağrısında bulunduk. Ancak hem Nuriye Gülmen hem Semih Özakçı ayrı ayrı görüştük kendileriyle. İkisi de kabul etmediler. Semih de oldukça kilo vermiş durumda. O da yaklaşık 20 küsür kilo vermiş açlık grevine başladığından bu yana. Ona da aynı talebi ilettik. O da kabul etmedi. Onlar da bir an önce görevlerine dönmek istediklerini söylediler. Sağlık durumları gerçekten kritik Zafer Arapkirli. Buradan ben aracılığımızla hükümete çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bunlara kulak verin, bu taleplere kulak verin. Daha kötü bir şey yaşanmadan.
Evet, şimdi bu konuda iki karar ya da iki beyanat var. Bir tanesi en sıcağı dün Anayasa Mahkemesi'nden yapıldı. Talepleri reddedildi. Yani tutukluluklarının sona erdirilmesi talebi reddedildi. Bir yandan da geçen hafta hatırlıyoruz Sayın Binali Yıldırım, evet Sayın Kılıçdaroğlu bana bu konuda bir talepte bulunmuştu ama yapacak bir şeyin olmadığını anladık. Yaptığımız incelemelerde dedi. Bu durumda mesele kilitlenmiş gibi gözüküyor ve bu iki genç insan maalesef kendi iradeleriyle de ölüme doğru, yani bu kelimeyi belki de kullanmak çok içimden gelmiyor ama yol alıyorlar gibi gözüküyor. Yapılabilecek hiçbir şey yok mu sizce bu noktadan sonra?
Sevgili Zafer Arapkirli, Nuriye Gülmen'le konuşurken şunu söyledi. Yani bir adaletsizlik ile karşı karşıyaydık. Yani işimizden olmak, ihraç edilmek ve hak hukuk arayamamak, yani hiçbir şekilde bunu hukuken sorgulayamamak. Onun üzerine ikinci bir adaletsizlik eklendi. Katmerli adaletsizlik diyor buna Nuriye Gülmen. O da tutuklanmamız oldu dedi. Gerçekten bir an önce, yani şöyle haklarında İçişleri Bakanı'nın biliyorsunuz değişik iddialar getirdi ama bu iddiaların hiçbirinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Şöyle ki işte haklarında işte bir açılmış davada beraat etmiş gözüküyorlar. Benzer şekilde adli seçimleri temiz gözüküyor. Memuriyete devam ediyorlar o haline kadar. Yani eğer hani bir örgüt üyelikleri vesaire olmuş olsa bugüne kadar çoktan herhalde bu konuda bir karar alınırdı ama tam tersine iddialarda beraat etmiş gözüküyorlar. O yüzden tutuklanmalarını gerektirecek bir konu bize göre yok. Hele hele açlık grevindeyken tutuklanmaları ve şu anda da tutukluk halleri devam ederken açlık grevine devam ediyor olmaları durumu daha da olumsuz hale getiriyor. Katmerli adaletsizlik diyor buna Nuriye Gülmen. Ben yine de her zaman hükümetin yapabileceği bir şey olacağını düşünüyorum. Mesela yani örnek olarak söyleyeyim. Örneğin bu yeni kurulacak olan komisyon reisen belki de ilk olarak onların durumuna bakabilir, bakmalıdır.
Evet, bu konudaki girişimlerinizin devam edeceğini anlıyoruz. Şimdi bir yandan da sizi bulmuşken şu anda yoldasınız ve malum yürüyüşe devam etmeye gidiyorsunuz, saflara katılmaya gidiyorsunuz. Biraz da bize yürüyüşten söz edin. Eminim bu Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın meseleleri de bu yürüyüşün talepleri arasında. Orada da sık sık dile getiriliyor. Yürüyüş nasıl gidiyor? Bugün nereden başlayıp nereye kadar yürüyeceksiniz?
Yürüyüşün bugün 15. günü, işte Düzce'yi çıktık, Gümüşova'dan başlıyoruz ve işte yaklaşık 15-20 kilometre yürünecek. Sizin de söylediğiniz gibi sadece Nuriye ve Semih'in talepleri değil, Türkiye'deki haksızlıklara, tuzluklara karşı sesini yükselten 10 binlerin, 100 binlerin talepleri var. Bir taraftan tabii ki ülkede temel hak ve özgürlüklerinden faydalanamayan, örneğin işte ifade özgürlüğünü kullanamayan gazetecilerin durumu var, tutuklu gazetecilerin durumu var. Bir taraftan ihraç edilmiş akademisyenlerin durumu var. On binlerce adalete erişim imkanı bulamayan, ihraç edilen ya da tutuklanan ama adalete bir türlü bunun suçlu suçsuz ayrımını yaptıramayan insanların talepleri var. Tutuklu milletvekilleri var. Bizim partimizden Sayın Enis Merveroğlu, başka partilerden milletvekilleri var. Tüm bu taleplerin bir birikimi, tüm bu taleplerin bir toplamı olarak Adalet Yürüyüşü'nün 15. günündeyiz. Yarıdan fazlası geçildi biliyorsunuz. İstanbul'a yaklaşık 170 kilometre kaldı. 9 Temmuz gününe kadar yürünecek ve 9 Temmuz gününde biliyorsunuz Maltepe cezaevi önünde sonuçlanacak yürüyüş. Ama yürüyüşün bitmesi Türkiye'de adalet arayışının bittiği anlamına gelmiyor. Tabii ki Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, bütün demokrasiye, hukuk devletine, temel hak ve özgürlüklere inanan herkes bu arzu ettiğimiz Türkiye tablosuna ulaşana kadar tabii ki meşru platformlarda mücadelemizi, demokrasi taleplerimizi, özgürlük taleplerimizi ve değişik platformlarda, değişik vesilelerle, değişik araçlarla, değişik imkanlarla, değişik yollarla dile getirmeye devam edeceğiz. Mesela çok sayıda katılım var. Dün Sosyalist İnternasyonel Genel Sekreteri bizimleydi. Luis Ayala tüm dünyadaki yoldaşlarımızın dayanışmasını ortaya koydu. Üç partinin genel başkanları Kemal Bey ile birlikte yürüdüler. Biliyorsunuz bu bir Cumhuriyet Halk Partisi yürüyüşü değil. Bu adalet isteyen her haklı hukuk uygun davranmasını isteyen her yurttaşın katılabileceği bir yürüyüş. Demokrat Parti Genel Başkanı vardı. ÖDP Genel Başkanı vardı. Birleşik Haziran Hareketi vardı. Çok çok renkli, çoğulcu, herkesin mesela kadın cinayetlerini durduracağız platformu ile yürüdük önceki gün. Sendikalarla yürüyoruz. Tabiplerle yürüyoruz. Avukatlarla yürüyoruz. Yani her gün görüyorsunuzdur. Farklı evet. Farklı renkler, çevrecilerle yürüyoruz. Yani Türkiye'de demokratik hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün olmasını isteyen tüm yurttaşlarla birlikte yürüyoruz. Sayımız görebildiğim kadarıyla binlerle başlarken 10 bin, 15 binlere ulaştı. Giderek de çoğalıyor. Büyük bir coşku içinde ama aynı zamanda da sağduyu ile işte bize muhalif bakanlara, eleştirel bakanlara ya da provokatif et bulunanlara hoşgörüyle işte alkışla karşılık vererek yürümeye devam ediyoruz.
Peki Utku Çakır Özel, çok teşekkür ediyoruz sabah sabah yoldayken, seferi haldeyken bağlantıyı yapabildiğimiz için. Sağ çok olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özel'di telefon attığımızda. Öncelikle bir önceki gün Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'ya yaptıkları ziyareti aktardı bize. Maalesef oradan iyi haberler vermedi. Çünkü hem sağlık durumlarının çok kötü olduğunu hem de bütün telkinlere ve taleplere rağmen açlık grevinden vazgeçmeyeceklerini bildirdiklerini söyledi ki bu da tabii işin üzücü tarafı. Çünkü herkes, ben de dahil, değişik vesilelerle bu talebin, yani işlerine iade talebinin, özgürlüklerinin iade talebinin bir şekilde artık en yüksek sesle dile getirildiğini, meselenin yani maksadın hasıl olduğunu, talebin dile getirildiğini, dava neyse onun duyurulduğunu ama hiçbir davanın, hiçbir mücadelenin de kendi yaşamlarından daha değerli olmadığını onlara hatırlatmaya çalışıyor ama maalesef ikna olmamış görünüyorlar ve sağlık durumlarında giderek daha kötüleştiğini de bir kez daha dinlemiş olduk Utku Çakır Özel'den. Saatlerimiz 8.42 gösteriyor. Köşe yazarlarıyla devam edelim. Habertürk'ten Fatih Altay ile aynı Ahmet Hakan gibi o da köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi konvoyuna ya da işte o adalet yürüyüşü konvoyuna işte gübre sabotajı yapılmak istenmesi karşısında orada bir AKP'li olduğu anlaşılan bir vatandaşın hemen telefona sarılıp işte sağa sola arayıp bu pisliği gidermek gerektiği konusunda, yani bunun partilerine zarar verdiği konusunda uyarıda bulunduğunu, dolayısıyla örnek bir tavır aldığını da yazmış bugün Fatih Altaylı'da. Sözcü gazetesinde Yılmaz Özdil basınç başlığıyla yazmış. Basınçı yazarken böyle basın apostrof demiş, sonra Ç koymuş. Sabah ATV Takvim Dinç Bilgin'in de el konuldu diyor Yılmaz Özdil. Önce damadın şirketini, sonra yandaş müteahhite verildi. Star TV, Star gazetesi Cem Uzan'ın da el konuldu diyor. Show TV, Sky Türk, Akşam Güneş, bunlar Kara Mehmet'in de el konuldu. Milliyet, Vatan, Aydın Doğan'ın da telefonda hüngür hüngür ağlayan, sizi üzdük mü patron diyen şakşakçı iş adamına verildi. Kanal Türk Tuncay Özkan'ın da zorla Akın İpek'e sattırıldı. Dijitürk Kara Mehmet'in de el konuldu. Katarlara verildi. Sine 5 Erol Aksoy'un da el konuldu. Katarlara verildi. Anadolu Ajansı devletin de AKP ajansı haline getirildi. TRT devletin de borazan yapıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nin baş yazarı yazarları Ankara temsilcisi hapse atıldı. Ulusal kanalın sahibi genel yayın yönetmeni hapse atıldı diyor. Basına yönelik bir yığın baskıdan söz ediyor. Ondan sonra işte bütün bunları sıraladıktan sonra çok sayıda gazeteciye açılan davayı, işte tutuklamaları, gözaltıları anlatıyor. Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini de yapan 35 yıllık gazeteci, CHP milletvekili, CHP'nin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Enis Berberoğlu'nu da hapse attılar. Arkadaşlarımız Gökmen Ulu'yu, Mediha Olgun'u da iftirayla hapse attılar diyor. Hal böyleyken asıl liderimiz sadece 10 gün önce Huber Köşkü'nde medya yöneticilerine iftar verdi diye anlatıyor Yılmaz Özdil. Hapisteki gazeteciler teranesi tutturmuş gidiyorlar. Halbuki bugün medyamızın daha renkli, daha demokratik, daha çoğulcu olduğu muhakkaktır, bir gerçektir dedi. Ve Katarlı El Cezire televizyonda ambargo uygulanınca aynı asrın liderimiz isyan etti diyor Yılmaz Özdil. Asrın liderimizden kastı burada Sayın Cumhurbaşkanı. Ve diyor ki, dünyadaki basın örgütlerine sesleniyorum demiş Cumhurbaşkanı. Basın özgürlüğü elinden alınan bir medya kuruluşunun faaliyeti engellenmek isteniyor. Buna karşı çıkmak için ne bekliyorsunuz dedi. Ben de buradan Sözcü Gazetesi'nin yöneticilerine sesleniyorum demiş Yılmaz Özdil. Logomuzdaki TC ibaresini silip onun yerine Arap'ın yalellisi yazdırmak için daha ne bekliyorsunuz demiş. Yani biz de eğer bir Arap gazetesi ya da yayın organı olursak belki Sayın Cumhurbaşkanı bize de sahip çıkar imasında bulunmuş. Sözcü'de Necati Doğru aklıma şeytan girdi diyor. Mert İnan'ın Türk Tarih Kurumu eski başkanı Profesör Doktor Metin Hülagü ile yaptığı ve Sultan II. Abdülhamit'in yabancı bankalarda çok yüklü parası vardı dediği söyleşiyi okudum. Aklıma şeytan girdi. Şeytan iki soruyla girdi diyor. Tayyip Erdoğan'ın 3,5 milyar dolar serveti gerçekten olabilir mi? Tayyip Erdoğan Katar'a uçağıyla sık sık gidip dönerken dolar götürüp getiriyor olabilir mi? Ben şüpheci bir yazarım. Kendimden de şüphelenirim. Şeytan ise şeytan. Şüpheci akıl arar. Tutamazsın gider. Girer diyor. Tayyip Erdoğan'ın 3,5 milyar dolar serveti olduğunu uyduran, iddia eden, toplumda dillendiren ben değilim. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel 3,5 milyar dolar serveti var diye bir rakam ortaya attı. Tayyip Erdoğan'ı bunu ispatlamazsanız şerefsiz, haysiyetsizsiniz diye karşılık verdi. İddia orada kaldı. İkinci soruya gelince, şu sırada Devlet Bahçeli'ye rakip oldukları için MHP'den ihraç edilmiş ve yeni bir parti arayışında olan dört liderden biri Gaziantep Milletvekili Profesör Doktor Ümit Özdağ. Katar-Türkiye ilişkisi yok. Erdoğan-Katar ilişkisi var. Bu ilişkinin çerçevesini Erdoğan'ın kişisel ilişkileri ve menfaatleri belirlemektedir dedi. Bu iddia da gazetelerde yayınlandı, o da ortada kaldı. Benim şüpheci aklıma şeytanın girmesini tahrik eden Türk Tarih Kurumu eski başkanı Profesör Doktor Metin Hülagü'nün Sultan II. Abdülhamit'in yabancı bankalara yatırdığı paralar söyleşisinde şu bilgiler yer aldı diyor.
O bilgileri aktarıyor. İşte 250 milyon dolara yakın parası vardı diyor. Fransa'da ismi henüz bilinmeyen bir bankada. O detayları anlatmış. Sonra şöyle bağlıyor Necati Doğru. Arşivdeki belgelerle 2. Abdülhamit'in mal varlığının dökümü böyle uzayıp gidiyor. Allah daha çok versin. Benim aklıma ise şeytan girdi. İki soru şüpheci aklıma oyuyor. Toplum iki soruyu tartışmalı demiş. Gazeteler iddiaları, iddia edenlerin yaklaşımlarını yalan ve iftira diyenleri de samimiyetini sergilemeli. Bu AKP'ye yeniden genel başkan seçilen Tayyip Erdoğan için de faydalı olur. Çünkü benim şüpheci aklıma şu yaşadığımız 3. Abdülhamit dönemi olabilir mi diye şüpheler düşüyor demiş Necati Doğru bugünkü yazısında. Cumhuriyet gazetesinde Nuriye ve Semih ölmemeli başlığıyla yazmış Emre Kongar Hoca bugün. Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü de toplumda yükselen bu demokrasi, adalet ve barış talebinin dışa vurumundan başka bir şey değil. Bu yürüyüş elbette Nuriye ile Semih'e yapılan haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliği de protesto ediyor. O nedenle Nuriye ve Semih'e canınız bağısına savunduğunuz haklarınıza yüz binler, milyonlar yürekten destek veriyor. On binler yürüyerek sahip çıkıyor. Lütfen artık ölüm orucunu bırakın. Mücadelenizi canlı olarak sürdürmeniz bu topluma umut verecektir diye sesleniyorum. Çünkü onların iktidarın hiç önem vermediği ve duyarsız olduğu hak, hukuk, adalet, demokrasi ve barış uğruna canlarını feda etmelerini değil, diren adalet, diren demokrasi, diren barış diye haykırarak topluma öncülük etmelerini, yaktıkları direniş meşalesini umut ateşine dönüştürmelerini, insan hakları mücadelesini bugün yüreğimizin, hepimizin yüreğimizi ağzımıza getiren sergiledikleri o azimli tutum ve davranışla sürdürmelerini diliyorum demiş Emre Kongar bugünkü yazısında. Bir Gün gazetesine bakıyoruz. Bir Gün gazetesinde İbrahim Kaboğlu'nun yazısına bakalım. Türkiye yürüyüşü ve milli ve ötesi başlığıyla yazmış İbrahim Kaboğlu bugünkü Bir Gün gazetesindeki köşesinde. Bakalım neler diyor. Diyor ki anayasal ve barışçıl yöntemle yine ilkeleri anayasada belirlenen demokratik hukuk devleti için yapılan bu özgün yürüyüş ulusal olmakla birlikte demokrasi, adalet ve hukuk mücadelesi için ulusal ötesi etki ve esin kaynağı olmaya aday. Kuşkusuz 16 Nisan metni de ulusal ötesi etkiye sahip olabilir. Fakat kişisel iktidar temelinde otoriter rejimleri özendirme yönünde. Bu nedenle hükümet başkanının Türkiye yürüyüşünü itibarsızlaştırma yönünde çaba harcamak yerine sürdürülebilir olmayan anayasa nasıl milli hale getirilebilir sorusu üzerinde kafa yorması ülkemizin geleceği için yaşamsal öneme sahip demiş İbrahim Kaboğlu bugünkü Bir Gün gazetesindeki yazısında. Star gazetesinde Ahmet Kekeç, FETÖ'nün CHP imamı Enis olamaz diyor. Enis Berberoğlu'ndan söz ediyor. Şimdi neden sustuğunu çözemediğim Soner Yalçın, FETÖ'nün CHP imamını işaretle Enis Berberoğlu ismini ortaya atmıştı. Enis Berberoğlu'na cemaat imamı unvanını kazandıran olay, Can Dündar'ın yayınladığı ihanet belgelerine aracılık etmesi, daha doğrusu o belgeleri temin edip Can Dündar aracılığıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlatması. Benim başka bir tahminim var diyor. Bu görüntülere Eren Erdem de aracılık etmiş olabilir. Karşıt gazetesinin zengini, tape arşivi FETÖ marifetiyle oluşturulmuştu. Eren Erdem bu ilişkilere yatkındır. Neden olmasın diyor. Can Dündar da Enis Berberoğlu da bu ihanet girişimini gazetecilik olarak değerlendirdiler. Ki neresinden bakarsanız bakın problemli bir gazeteciliktir. Soner Yalçın'ın iddiasına dönecek olursak diyor. Enis'in FETÖ ile bağlantısı konusunda elimde bir bilgi bulunmuyor. Birazdan söyleyeceklerimi itham olarak değerlendirmeyin. Enis'in iltisakını bilmiyorum ama FETÖ'nün sevdiği ve kolladığı gazetecilerin başında geldiğini çok iyi biliyorum. FETÖ o zamanki ismiyle cemaat konusunda hep kırılgan oldu. Lehte aleyhte hiçbir topa girmedi. Örgüte karşı hep mesafeli bir tutumu ve zaman zaman onay anlamına gelebilecek derin bir aldırışsızlığı benimsedi diyor. Ahmet Kekeç yine saçmalamaya devam etmiş. Yani Ahmet Kekeç ve diğerleri, Star'ın, Yeni Şafak'ın, Sabah'ın bilmem nenin yazarları, kalkıp da yıllarca Hoca Efendi, Hoca Efendi diye peşinde dolaştığınız bir adamla ilgili olarak Enis Berberoğlu biraz böyle bir şeysiz, kararsız, bilmem işte aldırışsız bilmem ne davrandı diye bugün kalkıp Enis'e FETÖ'cü demek terbiyesizliktir arkadaşlar. Yapmayın bunu. Yıllarca kapısında dil döktüğünüz, kapısını aşındırdığınız, Hoca Efendi, Hoca Efendi diye yere göğe sığdırmadığınız, övgülerle artık dilinizi yorduğunuz, elinizi, ayağınızı yorduğunuz bir insandan söz ederken hemen götürüp onu başkalarına yamamaya çalışmak en hafif ifadeyle ahlak sınırlarını aşmaktır. Yapmayın bunu. Önce bu o dönemlerin bir öz eleştirisini vereceksiniz. Önce o dönemler için nasıl pişman olduğunuzu anlatacaksınız kamuoyuna. Ondan sonra kalkıp da Cumhuriyet'in yazarlarına, Hürriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmenine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerine sen FETÖ'cüsün diye iftira atacaksınız. Bu ayıptır, bu günahtır. Eğer biraz inanç sahibi insanlarsanız günahın ne olduğunu biz size anlatmayalım. Siz kutsal kitaptan okumuş olmanız lazım. Bizden daha fazla, daha derin bilgi sahibi olmanız lazım. Yapmayın bu ahlaksızlığı diye yazıyı maalesef arada kesip geçtim. Çünkü hani bu sıcakta artık katlanılır şeyler, tahammül edilir şeyler değil. Neyse, Kemal Öztürk'ün yazısına bakalım. Yeni Şafak gazetesinde. Başkentte neler oluyor sorusunu ortaya atmış. Eğer ülkenin sokağında kargaşa varsa, düzensizlik varsa, kirlilik varsa, huzur yoksa ve herkes başkentte neler oluyor diye soruyorsa oranın devlet sisteminde bir sorun var demektir demiş Kemal Öztürk. Sokağında kargaşa olan bir halk bunun sebebini yerel yönetimlerde değil de başkentte devlet başkanında arıyorsa orada merkezileşmiş, hantallaşmış ve işlemeyen bir devlet sistemi kurulmuş demektir. Her şeye başkentten, merkezden müdahale eden bir devlet sistemi tüm inisiyatifleri elinde tutuyor demektir. Böyle bir devlet sistemi uzun soluklu olmaz, tıkanır diyor. Bir işletmede tuvaletlerin ve mutfağın tertip düzeni için oranın şefi değil de genel müdürü gelip müdahale ediyorsa orada sorun vardır. Bir devletin en büyük gücü ordusundan değil, sağlıklı işleyen adalet düzeninden gelir. Bir millete güven veren şey silah değil, adil devlet düzenidir. Bilmem anlatabildim mi diyor. Kemal Öztürk aslında çok güzel anlatmış. Ben anladım da bu görüşleri başına bela olabilir Kemal Öztürk'ün. Aman dikkat Kemal Öztürk. Kızdırırsın bir yerleri. Bence bu yazısında bayağı kızdıracak. Diyor ki her şeyi bir tek adama bağlamışsınız. Bu doğru bir sistem değil. Adil bir düzen de değil. O yüzden insanlar sokaklarda adalet arıyor demeye getiriyor. Aman Kemal Öztürk ayağını denk al. Bu yazıyı alır. Kafana böyle pat pat pat vururlar. Hani Bülent Ersoy'un yılanın kafasına çantasını vurduğu gibi. Yılan demek istemiyorum. Yanlış algılanmasın ama kötü tepkiler alabilirsin. Kemal Öztürk bayağı cesur bir yazı yazmış. Yeni Şafak'ın yazarı. Onu özellikle okudum. Çünkü hani ötekiler malum bilinen şeyleri tekrarlıyorlar da Kemal Öztürk böyle bir tersten çakmış. Enteresan bir yazı bence. Okunmalıydı. Bunu da kayıtlara geçsin diye okumuş olayım. Sabah gazetesine bakıyoruz. Salih Tuna daha önce yazdığı yerde, yani işte Star'da, efendim aynı yerde böyle ikinci sayfada sol üst köşeye vermişler onu. Orada yazmaya başlamış Salih Tuna. Seni kimin öptüğünü öğrenmek ister misin? Başlıklı bir yazı yazmış. Sonunu şöyle bağlamış. Soru şudur. Müstevlilerin taşeronlarına hesap soran yargıyı kim olursa olsun, hangi niyeti taşırsa taşısın, savunanlar yerine FETÖ'nün, PKK'nın ve 15 Temmuz'da insanımızı katledenlerin Türk yargısını neden itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını sorgulamak gerekmez mi? Bu soruya verdiğiniz cevap sizi kimin ve kimlerin öptüğünün resmidir diyor Salih Tuna bugünkü Sabah gazetesindeki yazısında. Ve bir yazı da Yeni Çağ'dan okuyalım. Yeni Çağ'da bugün biliyorsunuz manşette Ahmet Takan'ın yazısı. Mossad'dan YPG'ye istihbarat servisi şeklinde bir iddiayı dile getiriyor. Ahmet Takan Erdoğan yürüyüşü araştırıyor şeklinde bir yazısı daha var bugün. Başlıkta Mossad'ın YPG'ye istihbarat servisini anlatmıştık da Erdoğan yürüyüşü araştırıyor başlıklı yazısından da bir bölüm aktaralım. Adalet yürüyüşünün ilk günlerinden itibaren AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ondan daha sert tonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok sert eleştirilerde bulundu. Fakat dikkatimi bir şey çekiyor. Erdoğan eleştiri dozunu son günlerde düşürdü. O vites düşünce Bahçeli ne yapar? Gece tweetlerini takip edip göreceğiz diyor. AKP ve saray koridorları adalet yürüyüşünün başladığı ilk günden itibaren çılgına döndü. Haleti Ruhiye iftar yemeklerinde yapılan konuşmalarda tezahür etti. Sarayda toplantı üstüne toplantı yapıldı. Nasıl gündemden düşürürüz diye. Hakaretlerin ve belden aşağı tüm vuruşların kamuoyunda karşılık bulmadığı görüldü. Sinir ve kızgınlık katsayısı arttı. Pek de haksız sayılmazlar. Yıllardır kesintisiz elde tuttukları gündemi bir anda elden kaçırmak kolay değil. Bir de bunun siyasi faturası olacak demiş. Erdoğan bazı gruplar üzerinden yaptığı sert eleştirilerin yürüyüşü kıramadığını gördü. Yürüyüş güzergahındaki tüm telefon görüşmeleri dikkatle takip ediliyor. Kimlere nerelerden telefon geliyor ve nerelere telefon gidiyor diye yürüyüşün iç etkenlerinin yanı sıra dış etkenlerin üzerinde de duruluyor. Bu araştırma sonucu veriler titizlikle analiz edildikten sonra Kılıçdaroğlu'na nasıl etkin bir cevap verileceği kesinleşecek. Belki de yeni kapı mitingi olabilir diye bir tahminde bulunmuş Ahmet Takan bugünkü Yeni Çağ'daki yazısında. Evet, bugün de bu kadar yazıya vaktimiz kaldı. Artık yavaş yavaş kapatalım programı. Bugün hepimizin çok iyi bildiği ama epeydir belki de dinlemediğimiz benim çok sevdiğim bir parça var. Biraz hareketli olduğu için onu seçtim. Sevgili Nilüfer kardeşimizden dinliyoruz. Mavilim'le bugün noktalıyoruz yayınımızı. Yarın sabah 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. We'll be right back.
Zafer Arapgirli ile Seyru Sabah sona erdi.